Memlisu Çevik.
Herkese merhaba, ben Gökhan Yılmaz.
Selamlar, ben Erdi Özay.
Yine bir ikisi bir de daha teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri sizlere aktarmak üzere birlikteyiz. Teknoloji dünyasında yerli haberlerle başlayalım. TTNT Rekabet Kurulu inceleme başlatmış. Piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanmaktan. Tabii ki TTNT diyoruz ama aslında bu Türk Telekom oldu. Bayağı bir fazla oldu. Türk Telekom bakalım rekabet kurulundan çıkan sonuçla ceza ödeyecek mi yoksa aklanacak mı? Bildiğiniz gibi Turkcell de özellikle çok güçlü iddialar dile getirmişti. Bu iddialardan bir tanesi de
port açma.
TTNet port yok deyip bizim kullanıcıların bize geçmesini engelliyor. Ama aynı kullanıcı TTNet'ten bir şey istediği zaman şak diye portu buluyor demişti. Böyle problemler yaşanıyormuş. Rekabet kurulu da incelemeyi TV bu hizmetini paketlere dahil edip hakim durumunu kötüye kullanmaktan ötürü başlatmış. Aynı zamanda tabii ki portlar mortlar da herhalde vesiledir diye düşünüyoruz.
Yani TV bu derken şimdi tabii Turkcell tarafında da şeyi biliyorum. Hani istediğinizden hediye olarak o Turkcell TV Plus'ı da bayağı
da var, evet.
Kişiye de verdiler.
Onda hakim durum yok ya herhalde, o yüzden öyle oldu.
Yani sonucunda tabii durum detaylı incelenmiştir ama bizim zaten internete bakıldığı zaman aslında 3 tane temel sorun var. Birincisi hızlar. Yani dünya standartları karşılaştırdığımız zaman bize daha önce haberleri de vardı. En yüksek hızımız ve ortalama hızımız gelişmiş ülkelerin biraz gerisinde kalıyor.
İkincisi, gelişmiş ülke mi? Yani biz Afrika ile falan yarışıyoruz yani.
Yani biz hani hedef olarak gelişmiş ülkeleri alalım kendimize, bayağı gerisindeyiz. İkinci kota konusu. Mayıs ayından itibaren bir takım gelişmeleri ufak ufak yaşamaya başlayacağız. Üçüncüsü de firmaların vadet iklimini verip verememe konusu. Bu taraf biraz orayla ilgili. Sonucunda aslında çok temel bir şey var. Firma vadet iklimini verebiliyorsa, kullanıcı servisten memnunsa, en büyük şirketse ve küçüklerin önünü tıkayabilecek bir takım yaptırımlar ya da uygulamaları yoksa herkes mutlu olur.
Evet, doğru.
Ama şimdi gerçekten bakıyoruz. TTNet'ten ya Türk Telekom'dan mutlu bir insan gördüm etrafında. Duydun mu?
Yok.
Gene internetten memnun olan bir insan gördük mü? Yok. Diğer şirketlere bakılırsa onlarla da ilgili durumlar söz konusu ve böyle bir ortamda zaten bu tür sonuçların çıkması gayet normal. Geç bile kalmış bir hamle bence.
Acaba bir noktada benim yapılması gereken bu mu diye düşünüyorum. Çünkü diğer ülkelerde de hep dev internet firmaları, en sevilmeyen firmalar. Yani Comcast olsun, bilmem ne olsun. Amerika'da da
sen kötülerden örnek verdin ama şimdi
yani. Onlar nefret ediliyor.
Sonradan özellikle roman görünüyor internette dolaşıyor. İşte romandaki internet böyle tarzında. Bakıldığı zaman
ama şöyle bir şey var. Şimdi Amerika'daki internet hizmetinden memnuniyetsiz kullanıcının olması doğal. Amerika çünkü aslında yüz ölçümü olarak çok büyük bir ülke. Yani bir kıta aslında. Yani kıtanın nereden baksanız kaçta bir oluyor?
Bir ucundan 6 saat uçuyorsun abi.
4'te 1'i falan değil mi Amerika o kıtanın? Neredeyse Amerika Birleşik Devletleri o kadara sahip. Oldukça fazla bir bölüm büyüklüğe sahip ve geniş topraklar dediğinde her yer aslında eşit hızlı internet sağlanamıyor. Yani öyle her yere fiberi döşemiş değiller. Adamlar da zaten otoyola falan çıkıyorsun. Cep telefonu çekmiyor yani. O kadar büyük ki adamlar artık şey falan sağlayamıyorlar. Abi, sağlayamıyorlar iletişimi falan öyle
doğrusu. Sağdan sola 6,5 saat. New York'tan San Francisco'ya işte kadar düşün. Sürüyor. San Francisco'dan Hawaii'ye gidin diyorsun adalar grubu. O da Amerika'nın bir eyaleti sonucunda. Bir 6 saatte 12 saatlik bir İstanbul Londra 4 saat mi değil mi?
Öyle öyle 12 saatlik dediğin dünyanın yarısı. Yani, işte.
Ya öyle bir durum söz konusu. Oradaki interneti karşılaştırmamak lazım. Bizim gerçekten örnek almamız gereken ülkeler bana sorarsan Hollanda, Almanya. Aslında Almanya bize en yakın. Hani nüfus olarak, yoğunluk olarak, yüz ölçüm olarak falan böyle karşılaştırdığımız en yakın ülkelerden biri. Oraları alacaksın. Romanya, Bulgaristan da bakmayın siz nüfus olarak falan yine bizden şey değiller. Orada bir şeyin kalitesinin çok yüksek olması zaten mümkün olabilecek bir şey gibi geliyor.
Kaliteden ziyade tabii fiyat konusunda.
Tabii doğru.
Yoksa ideal davrandığınız zaman Güney Kore'ye örnek alalım. İşte 100 megabitlerden aşağı inmeyelim. Hepimizin arzu eden noktalar bu ama bekleyip görmek lazım. Biliyorsun operatörlerin ortak altyapı çalışması gündeme gelmiş. İşte bütün Turkcell tarafı, Vodafone tarafı, Uydunet tarafı hepsi bir araya. Orada mesela Türk Telekom yoktu. Onlar bizim yatırımlarımıza devam edeceğiz. Biz böyle bir gruba girmeyiz diyorlar da açıkçası bakıldığı zaman ama bunların hepsini bir araya getirdiğimizde tüketici tarafında bir memnuniyetsizlik var. Umarız bu sorunu çözme yönünde bir adım olur.
Bir de yani tüketicileri arasında da hep bir şeylik var, eşitsizlik var. Yani seninle aynı şeyi kullanan kişi aynı hızda internete sahip olamayabiliyor. Yani senin bulunduğun noktaya göre değişiyor bu. Ve aynı noktadaki kişiler de yine bazı mesela duyduklarından dolayı yola çıkacak olursam hani arayıp da TTNet şikayetini bildirmedikçe sorunu düzelmiyor.
Aynen. Aynı parayı ya daha doğrusu aynı hizmeti alıp farklı paraların ödendiği en ünlü şirket Digitürk'tür. Herkese ayrı servisi ayrı fiyatlardan veriyorlar. Ben çıkacağım diyorsun. Erdi'nin kullandığı 50 liralık servisi sana 25 liraya veriyor çıkma diye falan. Orası gerçekten tuhaf herhalde değil mi? Öyle bir durum var mı?
Yani ben yakın zamanda bir örneğine onu denk geldim onu söyleyebilirim. Çıkacağım diyorsun. Mesela ne istiyor senden? İşte evini taşıdın diyelim aklını taşıyacaksın oraya. Diyor ki oturduğunuz binada diyor işte mesela şey sinyalizasyon zayıf bir güçlendirici takmamız lazım mesela. Ne diyorsun mesela? Kaç para diyorsun? 70 lira diyor, 60 lira diyor, 80 lira diyor. Sen zaten onun abonesisin. Senin bir taahhütün var. O parayı senden aslında almaması lazım. Çünkü sen servisine devam etmek istiyorsun, evet. Ve o bina geçtiğin binadaki durum seninle ilgili bir durum değil. Onun sonucunda servis sağlayıcının bir şekilde karşılaması lazım. Karşılamazsa diyorsun ki o zaman ben çıkacağım. O zaman ne yapalım efendim? O para sonucunda o bir cihaz envanterden çıkıyor. Ben onun parasını almak zorundayım senden ama faturanız 70 lira görünüyor. Onu biz 5 ay 25 lira alalım.
Tamam.
Ya da istersen sana Lig TV hediye edelim. Bir yıl boyunca kullan. Ya da istersen sinema kalanlarını açalım. Gibi
ya da sonra ona bir maliyeti yok aslında.
Bir keresinde bir teknik servisiyle de sohbet etmişim. Yani tanımıştı sonuçta teknolojiyi takip eden bir arkadaşı. Öyle konuşuyoruz falan. Neydi durum? Abi düştü 3 milyon abone varsa 3 milyon tarife var demek dedim. Yani sonucunda her firma aboneden çıkmak istediğin zaman. Bankalarda böyle değil mi keza? Kredi kartı iptal etmek istediğin zaman hani bir takım şeyler. Bu ülkemizde yaşanan şeyler.
O denli kurumsal bir firmanın böyle esnaf kafasıyla şey yapması da
yani. Gerçekten çok garip. Yani bir de haksızlık yaratıyor. Ben Türkiye'de adamına göre fiyat olayından nefret ediyorum. Bunu en büyük yani fuarlar da yapıyor. Ülkemizde düzenlenen, yakın zamanda düzenlenen bir fuar var. O da öyle. Adamına göre fiyat veriyor. Arkadaş fuardaki yerin metrekaresi bellidir, tamam mı? Bunu bana satıyorsan aynı fiyat olmalı. 100 kişilik web sitesine satıyorsan aynı fiyat olmalı. Nvidia'ya satıyorsan aynı fiyat olmalı. Abi herkese ayrı fiyat çekilir mi ya?
Ama biz bugün bu çekimden önce yemekteydik de bir arkadaşla demedim bir teknoloji mağazasıyla ilgili. Git pazarlık yap fiyat düşebilir.
Evet değil mi öyle
ya
bir
olay. Böyle şeyler de var abi yani.
Abi size Türkiye'nin gerçeklerinden bir tanesi. Kaçak elektrikle ilgili bazı rakamlar vereceğim şimdi. Ve ondan sonra neler hani yapılan önlemle ilgili konuşacağız. Şimdi bazı rakamlar yayınlanmış 2015'te özellikle.
15'in 16 değil.
Yok 2015 rakamları bunlar. Şimdi kaçak elektrik kullanım oranları şehirle göre. İlk 6 şehir verilmiş. Mardin'de kullanılan elektriğin %86.1 kaçakmış.
En yüksek mi oluyor bu?
Bu en yüksek. Hemen ardından Şırnak geliyor. Şırnak'taki yaşayan insanların kullandığı elektriğin %80'i kaçakmış. Şanlıurfa'dakilerin %75.3'ü kaçakmış. Diyarbakır'dakilerin %72.6'sı kaçakmış. Batman'da 67.6'sı kaçak kullanılıyormuş elektriğin. Siirt'te azalıyor. O da %40. Ve bu 6 şehrin toplamı İstanbul kadar elektrik tüketiyormuş.
Hatta 4 tane olunca denk geliyormuş galiba. Böyle bir istatistik var.
Evet.
Tamam.
Ve tükettikleri kaçak elektriğin toplamı 4 Atatürk barajına eşit geliyormuş. Yani sadece onların kaçak elektriği.
Kaç megawatt saat hatta öyle bir veri daha galiba.
Abi toplam 1001,5 kilowatt saat elektrik kullanılmış. Ama bunların işte kaçak oranı bu. Yani 16 milyar kilowatt saati tamamen kaçakmış. Faturalandırılamıyormuş yani.
Şimdi bu şehrin tükettiği elektrik miktarından yola çıkarak bu istatistiği kuruyorlar değil mi? Sonuçta kimin ne kadar kaçak kullandığını ölçemiyorlar.
Yalnız abi şöyle bir durum var. Zaten %80'i kaçaksa kes şehrin elektriğini gitsin abi.
İşte parasını
diğer devlet dairelerine versin elektriği. Zaten o da %20'yi tamamlıyor herhalde.
İşte arada para verenler var demek ki. O yüzden toplu bir, abi, bir şey işlem yapamıyorlar. Şey,
Mardin'de yüzde kaçtı?
Hemen bir bakayım tekrar o şeylere. Şırnak Mardin'de %86.1 işte %86.1 kes elektriğini abi.
Abi %86.1 demek
ki şehrin devlet dairesi, hastane işte, askeriye filandır abi o şehrin gerisinde.
Abi bu inanılmaz bir rakam ya. Bunu bir de bu yıllarda böyle. Her sene bir haberlerde duyarsın.
Evet ya bir de işin kötüsü bunu bize ödetiyorlar biliyorsunuz değil mi? Kayıp kaçak bedeli değil bunu biz ödüyoruz.
Sen ödüyorsun abi. Bu elektrik bedellerinden TRT'ye giden bandroller var tamam mı?
Onları boş ver. Bunu bana ödetmesinler abi. Hadi vergiyi bir şekilde ödüyorsun tamam mı? Ama burada kaçak kullanılan elektriği de ben ödemeyeyim. Kes şehrin elektriğini ya.
Abi yani burada bir şey yapalım. Acayip bir adaletsiz durum var. 4 tane Atatürk Barajı kadar elektriği.
Mardin'de yaşayan elektriği faturalandıran kardeşlerimiz vardır elbette yani. Ben onlara bir şey söylemiyorum ama bence onlar şey çağırsınlar, bilirkişi çağırsınlar, göstersinler. O eve verilsin elektrik ama teker teker böyle hani ben elektriğimi açtırmak istiyorum diyene gidip böyle şey yapılsın. Özellikle gidip bakılıp öyle elektrik verirsin.
Abi %80'i kaçaksa zaten hani girdin 10 evden 8'inde bir denk düşersin zaten böyle bir duruma.
Bu nasıl oluyor ama biliyor musun? İşte bak böyle konuşuyoruz ama şehrin merkezindeki insanlar ödüyorlar.
Tabii canım.
Kırsala gittiğin zaman ödenmiyor bu elektrik. Ama onlar o kadar fazla varyansın ediyorlar ki elektriği öyle katlarca kullanıyorlar ki. İşte o tarafta da böyle sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ben eminim ki kırsalda mı kaçak var şeyde mi kaçak var onu da görebiliyorlar. Trafodan çıkan elektriği göremiyor mu ya ne kadar gittiğini? Bir sayaç yok mu yani orada sonuçta?
Ya artık 2017'yiz mutlaka bunlar takip ediliyordur bu şekilde. Yani hani belki eve kapı kapıya kadar analiz etmek çok kolay değil ama en azından bölge bölge kaçak yoğunluğu tespit edilebiliyordur. Ya bir takım önlemlerin alınması lazım abi. Diğer ödeyen vatandaşlar şu anda mağdur.
Şu anki önlem neymiş biliyor musunuz? Şimdi buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi adamların gittiğinde sayacı okumak için okutmamaları, evin içine koymaları, almamaları, yoğun kış şartlarından dolayı gidememeleri vesaireymiş. Şimdi elektrik direklerinin üstüne sayaçlar konacakmış. Adam dışarıdan keseceklmiş hiç muhatap olmadan evden. Uzaktan böyle keseceklermiş.
Aslında direkt hatta yorumlardan birisi de vardı. Direkt internete bağlanabilen bir sistem getireceksin oraya. Merkezden çek.
Yapabilirsin ki. Yapabilirsin elektrik yani. Kablosu üstünden bugün canım. İnternet servisi veriliyor. Yani.
En garantisi o. Evet. Bugün evine sokmayan yerin direğe de okutmayabilir. Yani adam orada 24 saat nöbetleşme usulüyle abi okutmaz belki. Çünkü %80'den bahsediyoruz abi, orada.
Abi kanun çıkartacaksın. Eğer memura dokunulmazsa gideceksin orada. Yani. Tamam mı? 1, 2, 3.ye de okutmuyorsan abi bunu kolluk kuvvetleri gidecek alacak adam oradan. Yapacak bir şey yok. Oradaki... Çünkü ben şeye çok karşıyım ya. Yani abi çalan adam elektrik de çalsa aynı. Araba da çalsa aynı. Niye bunu böyle ayırt etmiyorlar ki? Elektrik çalmak da araba çalmak aynı şey abi.
Abi şimdi şöyle bir şey var bak. Büyük şehirlerde yani faturaların nispeten daha düzenli, kaçağın daha düşük olduğu illerde her zaman başta faturanın arkasına yazmak üzere hep empoze edersin. İşte kaçak elektrik kullanmak, işte mahkeme tarafında işte hapis cezası olan bir takım yaptırımlar olan kötü bir eylemli tarzında. Yani burada yıllardır devam eden kronik bir sorun var. Kanayan bir yara var. Oraya neşteri vurman lazım.
Evet.
Çünkü diğer türlü bütün yük bizim üzerimize toplanıyor. Bu doğru bir şey değil. Ama tabii şeyi de bilmiyoruz. Şimdi oradaki dağıtımı devlet mi yapıyor yoksa özelleştirmeyle elektrik şirketleri mi yapıyorlar acaba?
Uzun yıllardan beri elektrik şirketleri yapıyor zaten. Her devletin bir şeyi kalmadı ki her şeyi özelleştirdi.
O zaman işte ona göre bir takım uygulamalar almak lazım. Bunda aslında neden sorduğum şundan dolayı. Hani her yerde güllük listanlık bir durum yok. Bir yaşadığım bir örneği anlatacağım. Ben de İstanbul'da Anadolu yakasında oturuyoruz. Kendi aboneliğim vardı. Onu iptal ettirdim. Yeni taşındığım yer itibariyle. Gittim şey alacağım. Abone depozitomu geri alacağım. İşte 88 lira, 90 liranın ufak bir bedeli var. Dedim nasıl işliyor bu sistem? Mesela şeydi. Suda ve doğalgazda direkt aboneliği iptal yapabiliyorsan gittiğin anda orada sana parayı teslim ediyorlar. Yani depozitonu alabiliyorsun. Elektriğe gittim işte abi. Dediler ki enerji piyasası dağıtım kurulu EPDK'nın kararı geri bir haftadan önce o parayı biz ödeyemiyoruz. Ay bende bana vereceksiniz. Biz size yatıracağız. Bir ay oldu, ses de daha yok.
Para da gelmedi.
Para da gelmedi abi, hiçbir şey de yok. Yani hani
elektrik kuruluşu da senin paranın üstüne yattı.
Abi şimdi bin kişi, şimdi şöyle düşün, çok basit düşün ama biz küçük insanlarız yani. Bin kişiden 88 lira alıp dolara yatırsan, anlık kur değişiminden zaten 1.000 lira para kazanırsın. Misal veriyorum yani. Sonuçta hani ben çok basit düşünüyorum bak. Ama benim bir ayda param ödenmiyor hayatımda.
Evet. Buradan da Erdin'i şikayetini yetkilileri yani iletiyoruz arkadaşlar. Buradan
şikayetini abi, bir mağduriyetim var o giderilsin. Hayır, bundan dolayı söyledim. Ben en azından takip ediyorum abi. Belki hani takip etmeyen de bir sürü kişi var. Haklarını herkes arasın ki ne 1 lirası başkası tarafından çarpıtılsın ne de 1 liranızı başkası tarafından İstanbul için kullanılsın abi.
Ya şu an kaçak birbirine veriyoruz zaten. Ya ben 80 lirasını değilim ki.
Abi her hakkımızı savunalım. Evet. Bunu da savunalım. Diğer tarafta bunlar da abi her şey çak.
Bir de işin kötüsü kayıp kaçak bedeli yasallaştı. Ben hala da şeyi çözemedim abi. Kayıp kaçak bedelini ben niye ödüyorum? Yani düşünebiliyor musun böyle bir şeyi?
Ödediğimiz o kadar çok şey var ki.
İyi değil mi arada böyle kaynıyor? Yani, neyse. Canım. CD Projekt Polonya'nın en büyük şirketlerinden bir tanesi olmuş. Değeri 1.6 milyar doları geçmiş. Capcom'u geçmişler. Kaç oyunları var adamların?
Kaç tane var? Ondan azdır ya. Ve çok hızlı büyüdüler. çok hızlı büyüdüler. Şimdi işte Gwent üzerinde falan çalışıyorlar. Yani çok hızlı büyüyor gerçekten de. Hani Polonya'da olsak da hisse senetlerine yatırım yapsak.
Dürüst bir şekilde %1200 büyümüşler. 5 yılda.
Zaten çok geçmişi olan bir firma değil. Yani çok eskiye giden bir firma değil ve bu kısa süre içerisinde çok eskiye giden firmaları falan bayağı bir sollamış oluyor Arda.
Bak 3 ayda %56 büyümüş abi.
Şeylere bak mesela, diğer firmaların değerlerine bak mesela. Capcom'u falan geçmiş.
Evet, Capcom 1.36 milyar dolar.
Ki Capcom dedin yani ta kaç senelik firma
Square
yani.
Square Enix 3.52 milyar dolar onu geçememiş. Konami 5 milyar dolar, 6 milyar dolar hatta.
Konami
hala 6 milyar dolara yakın ediyor ha.
Metal Gear Solid var, PES var.
O da kalmadı. Onun en son şeyi nasıldı ya? Vardı ya ek bir tane.
Zaten Konami'de nasıl hala devam ediyor ben merak ediyorum ya. Oyunlarını iyi yönetemiyorlar
yalnız
çünkü.
Activision Blizzard'a bak 40 milyar dolar.
Normal.
Blizzard zaten götürüyor ya bayağı bir.
Evet, oyunlardan oyun dizüstü bilgisayarlarına gelelim. Asus ve MSI birinci ve ikincilermiş. 1.2 milyon oyun dizüstü bilgisayarı satarak Asus liderliği almış. İkinciyle arasında bayağı bir fark var ama. 850 binmiş MSI
yani
satışta.
Yani %50'ye yakın bir fark var demek.
Bayağı ciddi bir fark var. Asus gerçekten çok ciddi bir pazar payına sahip o tarafta. Türkiye'de de gelişen bir pazar. Yerli oyuncularımız var bu tarafta. Casper oyun pazarına girdi mesela. Master o da önemli var. Oyunculardan bir tanesi aslında. Ama tabii onların öğrenmesi gereken şeyler var. Bu süreçte öğrenecekler diye düşünüyorum onları.
Ya orada tabii şöyle bir durum söz konusu. Son yılların evet Asus en büyük. Ciddi bir fark var. Birinci ile ikinci arasında baya bir fark. Kolay kolay kapanacak fark değil ama parlayan yıldız hangi istersen MSI. Çünkü geriden gelip o derece büyüyebilen bir firma.
Zaten yani ölmek üzereyken yeniden dirildi diye bir şeyler
şöyle,
var.
Şöyle bir durum var. Hatırlarsın MSI yıllar önce işte 2000'lerin ortalarında dizüstü bilgisayar yaparken yine yenilikçi şeyler yapıyordu. Ultrabook denen bir konsept yoktu ortada. Bu adamların süper önce dizüstü bilgisayarları evet. Vardı.
Hatta beyaz renkteydi.
Tabii benim haberini yazdığım ve çok çok okunduğu için de dönemden aklımda kalan bir haber var. MSI'nin 13.3 inç Sempron işlemci dizüstü bilgisayarı vardı. O dönem için 13 inç ultra taşınabilir bilgisayarlar çok nadir örnekleri olan konseptlerdi. Son dönemlerine baktığınız zaman MSI şu akımın başlangıcını yaptı. fiyatı uygun donanımı güçlü oyun bilgisayarlarını alevlendiren film oldu. Hatta daha önce de gündeme gelmişti. Diğer bütün büyük bilgisayar üreticileri de işte MSI örnek alarak konsept değiştirme tarzında. Şimdi ne oldu? Lenovo tarafında mesela fiyat performans oranı yüksek. Geçen seneye bakıyorsun Dell 3000 liraya Dell marka oyuncu bilgisayarı görür oldu. Evet. Bunların işte o MSI akımının getirdiği sonuçlar. Herkes ona göre önlemini aldı. Asus'a bakıyorsun, Asus'ta rakibini izliyor tabii ki. Asus'ta da fiyatlar düşmeye başladı. Onların da oyuncu bilgisayarlar artık daha uygun fiyat seviyelerinden bulunabiliyor. Hep o MSI etkisidir bunlar.
Asus neden bizim ülkede o kadar çok şey değil peki?
Ya aslında Asus'un Türkiye'deki ekibi birazcık herhalde ihaleleri yoğunlaşmış şekilde çalışmaya devam ettikleri için o yüzden ekip kalabalık ama Ankara'da çok yoğun bir şekilde mesai harcıyorlarmış. Bir sürü şirket ihalesine giriyorlar. Mesela en son bu otobanlarda hız şeylerini ölçen, verilerini ölçen makinalarda, kameralarda Asus Mini PC'ler kullanılıyormuş mesela şeylerin iç kısmında.
Şimdi mesela MSI'dan ve Gigabyte'dan farklı olarak Asus dediğimiz zaman aslında Türkiye'de iki tane şirket var. Bir tanesi bunu Open segment denen işte anakart ekran kartı gibi bölümleri oluşturduğu grup. Bir tarafta da sistem grubu var. Sistem grubu da dizüstü bilgisayar. Hepsi bir yerde bilgisayarlar evet. Galiba onlar artık. Ve cep telefonlarını kapsayan kısım. İki tarafın kendi tarzları var. Kendi işleme sistemleri var. Bütçeleri kendilerinin. Öyle çalışıyorlar.
Yani çünkü burada hani ağırlıklı olarak Asus çok fazla görmüyorum. Ben Asus kullanan bir bilgisayar oyuncusu da görmedim yani.
Dizüstü bilgisayarı dendiğinde ülkede birkaç firma var. Monster var akla gelen. MSI var. İnsanlar genelde MSI mi Monster mı diyorlar. Mesela HP'nin Omen bilgisayarları var. Omen de bu sıralarda böyle.
HP de girmeye başladı zaten.
Evet,
geçen sene bir Dell'lerin o Inspiron 7559 bizim forumun da yıldız konularından birisiydi. Çünkü 3300 lira 3400 liraya bir Dell marka oyuncu dizüstü bilgisayar almak şey değil. Lenovo'nun Y serisi arkadan gelen. Evet belki en popüler olmadı ama onlar da fena değil. Fakat Asus'un marka algısı olarak o ROG serisi dizüstü bilgisayarları son dönemde bu bahsettiğimiz firmalarınki kadar akıllara gelmiyor. O tarafta biraz daha
2017'de %15 sektörün büyüyeceği konuşulmuş. Yani oyuncu dizüstü bilgisayarlarında mı? Oyuncular genelde şey bakıyorlardı eskiden. Oyun dizüstüde mi oynanır falan diyorlardı ama son dönemde oraya bir kayış var.
Çünkü şey var ya artık adam bilgisayar abi. Alırken almayı düşünürken bunun taşınabilir olması çok büyük bir avantaj sağlıyor adamın kafasında. Yani ben bunu götürürüm, arkadaşıma giderim, işte ne bileyim üniversiteye giderim, kampüse götürürüm. İşte babaannemlere gidiyorum, orada canım sıkılacak, oyun oynarım falan. Taşınabilir olması çok büyük bir etken yapıyor. Ve performans olarak da hani masaüstü bilgisayarları ben her zaman masaüstünü tabii ki tercih ederim ama yani adam masaüstüne çok fazla ihtiyaç duymuyor. Hem fazla yer kapladığını düşünüyor. Hem işte yatağında falan oynayamayacağını düşünüyor. İşte
yatağında oynarken yakar ne olur makine.
nasıl bir hayal gidiyor? Yatağında oynarken.
Ya ama bak şimdi aletin ismine baktığın zaman dizüstü yani.
Yatak üstü değil.
Ya şimdi dizüstü bilgisayarda şöyle bir şey var. Eskiden gerçekten performansları çok kötüydü. Ve verdiğin parayı hak etmiyorlardı. Şimdi baktığında tamam yine aynı paraya daha güçlü bir masaüstü topluyorsun ama yine verdiğin paraya aldığın performans oldukça yukarılara taşınmış durumda. Ve bu kadar dizüstü pazarının büyümesi Nvidia'ya da yarayacağı anlamına geliyor. Arkadaşlar dizüstü bilgisayar pazarında tek bir oyuncu var Nvidia.
Evet.
Yani gerçek anlamda.
Yani şu anki teknoloji itibariyle sahip olduğu ürünler itibariyle. Çünkü ne, adam ne yaptı? Diyor ki bende GTX 1080 var aynısı mobilde de var.
Nasıl
GTX, daha hızlı. GTX 1070 var daha hızlı mobilde de var diyor. GTX 1060 var mobilde de var. 1050 kez daha öyle.
1050'den yani, aşağısını yapmıyor mesela
yapmıyorum
artık.
Yapmıyorum diyor adam artık. Şimdi bakıldığı zaman mesela oyuncu bilgisayarlarında bu senin ortak nokta 7700 HQ işlemci olacak mesela. Masaüstü bir orta işlemciden ya da orta seviye işlemciden farkı yok performans evet. Olarak. Ekran kart tarafı aynı. Masaüstü bilgisayarda kullandığım M.2 SS'in aynısı dizüstü bilgisayarda var. Ekranı var artık ekranlar da gelişti. G-Sync desteği ekrana sahip yani. Dizüstü bilgisayarlar var. Hem okula götürebileceğim misal veriyorum. Hem istediğin yere götürebileceğin, tatilde yanında taşıyabileceğin bir konsept var ortada bakıldığı zaman.
Ve 4000 liradan artık başlıyor fiyatları.
Yok bunlar biraz 4000 liranın üzerine çıkıyor ama sonuçta da çünkü biraz özellikle Nvidia'nın son jenerasyonun GPU'suna sahip sistemler biraz pahalı.
Ya artık 1050 öyle bir kart oldu ki Dell XPS 15'in içinde var ya incecik aletin içinde.
İş ağırlıklı gene konsepte öyle aklımıza geliyor.
Ve oyun da oynarsın yani o tarafta. Müthiş bir
makine. Eskiden düşünsene hani bilgisayar alacağım derken direkt bilgisayar toplama akıllara gelirdi. Hani şu parçaları
şimdi
koyayım şimdi şey yapar.
Şimdi
dizüstüye bakıyorsun. Dizüstünün içinde neler var? Ha şu model olsun zaten. Zaten sürekli değiştirilebilir oluyor parçalar falan.
Ki nispeten dizüstü bilgisayarlar hani hep yanlış bir algı vardır. Güncelleyebiliyorsun esas. Tamam belki işlemciye dokunamıyorsun ama M.2'sen bir ekran kartı varsa onu belki güncelleyebilirsin.
O yalan. O yalan.
Hayır ben
M.2'sen ekran kartını güncelleyen var ya dünya pazarı için konuşuyorum %10 yoktur.
Hayır imkanı var diyor.
İmkanı var ama fiyatını görünce vazgeçiyorsun. Tabii, ben yeni dizüstü bilgisayarım daha iyi diyorsun.
Bizim ofiste mesela GT 83 var. Onun ön panelini çıkartıp oradan direkt upgrade edebiliyorsun.
Tabii klavyenin üstündeki o uzun panel evet. Çıkıp oradan güncelleme
yapabiliyor. Aslında biz şöyle düşünelim. Ekran kartını görüp çıkartabiliyorsunuz ama yenisini almaya kalktığınızda iş değişiyor. Ya bu arada PewDiePie nasıl okunuyor?
PewDiePie.
Değil mi öyle?
İyi bir pay.
Yani şöyle söylüyorum.
Şekilli bir.
Anladım. Adam Nazileri öven ve antisemitist mi deniyor? işte Yahudilere ölüm yazılı bir şey paylaştığı için bir videosunda her yerden banlandı. Son dönemde konulardan bir tanesi de o YouTube'da. Önerilenlerden çıkartıldı YouTube'da. Ne diyorsun bu olaya?
Şimdi de son zamanlarda zaten son birkaç gün içinde de bir tane buna cevap olarak bir video yayınlamış da ben de oradan görmüştüm. Antisemitizm konusunda. Yani açıkçası şimdi PewDiePie tek bir kişi. Adam kendi kafasına göre hareket ettiği zaman hitap ettiği kitle nedeniyle aslında örnek alması gereken şey ya bir televizyon kanalı ya da çok kurumsal bir firma. Yani söylediği her söylediğine çok dikkat etmesi lazım. Çünkü o kadar 50 milyondan fazla kullanıcıya hitap ettiğin zaman.
Ama şimdi yani 1 milyon kullanıcı varken kaktüse oturabiliyorsun da 50 milyon olunca mı kaktüse oturamıyorsun? Ben de bu mantaliteyi anlamadım.
Çok ilgi çekmiyor. Mesela şimdi sen 50 milyon hitap ettiğin zaman Yahudi dediğin zaman karşında birkaç milyon Yahudi oluyor birden.
Olabilir doğru.
Yani, o yüzden daha fazla tepki çekiyorsun. Daha fazla yankı buluyor. Daha fazla haber sitelerinde görünüyor falan. Anlaşmaların daha fazla iptal oluyor.
Ben kendi çektiği videoyu izledim. Kendisi böyle bir durum açıklayan video. Hatta bir yazısı da var. Yazısına bakmadım ama videosunu izledim. En başta şey söylüyor. Annen diyor ben tek kişiyim diyor. Bakın diyor arkamda bir prodüktör yok diyor. Önümde bir kameraman yok diyor. Bir montaj yok. Her şeyi ben yapıyorum diyor.
Burada o kadar para kazanıyor. Bari bir işçi alaydın da herkes yiydi değil mi?
Belki de şey çok basit düşünüyor yani tamam mı?
Montajcı falan vardır ya.
Yani prodüktörüm, kameraman vesaire yok diyor. Kendisi montajcı da olabilir. Yani sonra yaptığı videolar çok aman aman kurgucu gerektiren şeyler değiller. Suçladı nokta medya. Diyor ki eski usul medya interneti anlamadığı için, internet yıldızlarının farkında olmadığı için diyor çamur atıyor diyor.
Bizden korkuyorlar diyor.
Bizden korkuyorlar diyor çamur atıyor diyor. Bir yazı yazmış orada durumu biraz daha açıklamış. Şey diyor daha önce de zaman zaman böyle benzer hatalar yaptım diyor. Bunlar benim için de diyor aslında bir tecrübe diyor. Hep aklımda kalması gereken şeyler diyor. Ama şey değil yani açıkçası söylemler sonucunda.
Ama söylemi çok sert abi yani şimdi bugün şey düşünelim yani Türklere ölüm yazsaydı orada tamam mı? Ya çok kırıcı bir şey yani niye şimdi sen durup dururken Türklere ölüm, Afrikalıları ölüm falan yazasın gibi
niye öyle bir şey diyorsun? Evet. Yani hani iç dünyası ne yaşıyordur bilmiyorum düşünce kendi bireysel düşünce bilmiyorum.
Şunu anlaması lazım. Küçük çoluk çocuğa hitap ediyorlar. Ben tamam mı?
Yani örnek teşkil etmen lazım.
Örnek teşkil ediyorlar. İnsanlar bunları örnek alıyor. Öyle ya da böyle yani. Sersil yaşam tarzlarına bence bir çeki düzen gelmesi lazım yani.
Bazen şey de olabilir şimdi. Hani insanla insana fark var. 50 milyon abonem oldu. Her videom 15 milyon izleniyor deyip onun rahatlığıyla da biraz kontrolsüz davranmaya başlamış da olabilir. Yani pek çok şey olabilir ama o konulara girme.
Ne gereksiz bir şey.
Bir şey de kaybedeceği yok zaten ya. Adam dünyanın parasını kazanmaya devam edecek yani. Birkaç tane anlaşması iptal olmuş ama.
Zaten şu an dünyanın yapmıştır herhalde ya. Bizim tostçu Erol sadece yükseliyor şu anda değil mi? Mesela var ya bak ben sana söyleyeyim. Son dönemde trend olan YouTuber'lar içinde en zararsızı o ya. Adamın yaptığı videolar bir de eğitici sonuçta. Öğrenciye yolu oradan gösteriyor.
İşte açıyor abi.
Evet, işte let's play konseptini böyle let's eat yaparak.
Bir de tost yapıyor adam. Herkes yapabilecek.
Yalnız şey değilmiş galiba o. Gaziantep'te mi yaşamış? İstanbul'da şube açması lazım yani o adamın. Açsa
bence
götürür.
De açsa bir tane olur. Yakınları bir yer açsın. Bizim burada tost yapan yer yok. Ya bak ben Kadıköy'de çalışırken, bilgisayar satışı yaparken abi sabahları kahvaltı yapmadan gittim de ki ben kahvaltıya çok önem veririm. Orada tost yaptırıyorum. Kadıköy'de büfelerde tost çok rahat yaptırabiliyorsun. Yani tost bir kahvaltı için eğer normal kahvaltı yapamıyorsan en ideal çözüm çok hızlı. Hani öğle yemeği olarak bilmiyorum. Bana pek öğle yemeği işi gelmiyor tost. Yani sabah yenir büyük şey
tost
olarak.
Tost güzel oluyor ya. Yapana göre değişiyor işte. Bazıları çok enfes yapıyor. Benim unutamadığım memleketimde tostçular var mesela.
Abi bir daha bulamıyorsun yani. Tostu yani kendi söyledi ben yemedim. Henüz öyle bir fırsatımız olmadı ama bir kilo geliyormuş ya tarttığınız zaman.
O biraz overrated geliyor zaten. Ben biraz fazla abartmış.
Bir kilo geliyordu. Ben şeyden korkuyorum. Yani şimdi adamın biz tostların fiyatlarına baktık. Bir kilo gelen tostun fiyatı kaşarda 7,5 lira falan. Arkadaş kaşarın kilosunu biliyorum tamam mı? Kaç liraya satılıyor şöyle iyi kaşar. Yani nasıl bir kaşar oluyor?
Yani Gaziantep'te olmasının avantajı vardır muhtemelen. Buraya gelse en az 15 lira.
Yok 12 liraya da var galiba. Sen biz geçen
ya 12 kadar... liraya da vardı ama kaşarın kilosu belli yani. Ama 12 liralık içinde sucuk salam sosis de var yani. Tek kaşarlı yersen 7,5 lira falan. O da 1 kilo geliyor diyor. Baktım kaşar ekmeğin içinden akıyor. Hadi kaşar yarı fiyatı olsun.
Yok malzemeyi bayağı bol koyuyor abi.
Şimdi o tost makinesi de elektrikten çalışıyor. Elektrik Gaziantep'te ucuz değil yani. Aynı fiyatı ödüyoruz. Bilmiyorum. Ona da dikkat etmek lazım diyorum ve geçiyorum. Ben de şimdi malzeme fiyatları bilmiyorum. Belki adam da farklı bir kaşar kullanıyordu.
Bir fıstık ezmeli yapmış. Onu çok merak ediyorum.
Evet bir deneriz. Bir
Nutella fıstık ezmeli.
Sosçu erdi diye. Bir tane diye.
Ben evde denedim sana söylüyorum. Ben evde yaptım. Ya onun videosunu izleyip
bir tavuk konseptini izleyelim. Bak ben şimdi senin uzmanlık anına geleyim. Boş ver tostu. AMD Ryzen işlemcilerle ilgili bir sürü böyle model hız bilgisi paylaşıldı. Bazı test sonuçları da çıktı. Test sonuçlarında rekabetçiler. Hem de oldukça rekabetçiler. Çok önemli sonuçlar bu. Sadece nerede rekabetçi değiller? Tek çekirdek performansına geldiğinde Ryzen'ın en iddialı işlemcisi bile Core 7 6800K'nın altına düşüyor. Tek çekirdekte. Yani hele 7700K falan hiç yaklaşamıyor bile onlara yani.
Yani şimdi birincisi şeyi söylemek lazım. Şimdi testlerin kaynakları henüz hala tam olarak bilinmiyor. Evet. Bir takım sağdan soldan toplama veriler var. Ama şu bir gerçek, şu tablo bile bizim karşımıza çıksa AMD çok ciddi bir gelişme olur ve evet, kullanıcılar hani fiyata da bakarak acaba AMD'yi mi toplasam sorusunu kendilerine sormaya başlayabilirler. Orada da 1800X ve 1700X AMD'nin tepe oyuncusu iki tane işlemci modeli var. Onlar çok önemli. Burada şey de söylemek lazım. Sonuna X takısı gelen işlemcilerde AMD'nin XFR adını verdiği Extended Frequency Range diye bir özellik var. O aktif olarak gelecek. O özellik de AMD'nin anlattığı kadarıyla senin sensör vasıtasıyla senin kullandığın soğutucunun karakterisini algılıyor ve daha normalde turbo ile eriştiği bir hızın bir basamak ya da iki basamak daha üzerine çıkartabiliyor. Ekstra performans anlamına geliyor bu
özellik. Bu arada özellik. Şunu da söyleyeyim. 1200X var, 1400X var, 1600X var, 1700X var, 1800X var. Evet. Yani aslında her işlemcinin bir de X versiyonu olacak. K gibi.
Aynen öyle. Şimdi tabii şey de bilmiyoruz. Şimdi X olan modellerde soğutucu çıkacak mı çıkmayacak mı onu henüz bilmiyoruz. Çünkü soğutucuya duyarlı bir özellik söz konusu olduğu için AMD o noktada özellikle 1800X için bu adamın belki soğutucusu vardı. Ben buna soğutucu vermeyeyim yaklaşımda da bulunabilir. Bu önemli çünkü yine kendi soğutucuları da ortaya çıktı. Bayağı güzel soğutucular da yapmışlar. İşte kendi ışıklandırma sistemine sahip olan ki onun Raid adını verdiği soğutucusu vardı. Bayağı başarılı işler yapan. Fiyatlar önemli burada.
Yani fiyatları şöyle söyleyeyim. En ucuz işlemcisi 4 çekirdekli ve 4 threadli olan, hani hyper thread özelliği bulunmayan 4 izlekli olan da $129 fiyat söylemiş. 1100 bu. 1200X'den itibaren fiyat 149 oluyor. 1300 var. Mesela 1300'de artık 4 iş çekirdek 8 izlek var.
SMT'den
veriliyor. Evet, onda $175 var. İşte 1600X'ten başlayacakları bence aslında. Yani oyuncu makinesine evet, bizim evet, tavsiye ettiğimiz işlemciler. 1600'e baktığında $259 başlıyor. En pahalı işlemcisi $500. Yani işlemcisinin en pahalısına baktığında da yani Intel tarafında çok çekirdekte 6950 ile kapışıyor.
Şimdi aynen. 6950 ve 6900K var orada. 6950 1700 var bir işlemci. 10 çekirdekli o. 6900K AMD'nin aslında testlerde evet, kafa kafaya gösterdi. 8 çekirdekli olan 1100 var bir işlemci.
Ve işte şey eğer girerse bu extended frekans özelliği girerse yani iyi bir soğutucuyla biraz daha frekans arttırırsa 6900 baya baya geçiyor. 4.2 GHz hız aşırtılmış 6900'ün önüne geçiyor.
Şimdi mükemmel. Ama şu var. Şimdi Intel'in o işlemcisi $1000, AMD'nin bu işlemcisi $500. Evet. Ve performansı harika, süper, onda bir sıkıntı yok. Ama şimdi pek çok kullanıcı için yeterli performansı 7700K verebiliyor.
Evet.
Tamam, ya da 6700K verebiliyor bakıldığı zaman. Yani neden bahsediyoruz biz? $300-$350 bandındaki işlemcilerden bahsediyoruz. Oraya koyacağı işlemcilerin ne derece performans vereceği bizim için. Oradaki tabloya hangi
i̇şte modelde geliyor? 1600-1700 geliyor aralara.
İşte onlar çok kritik öneme sahip çünkü onların üstü çok kısıtlı bir bütçeye hitap ediyor. Onlar ve onların altındaki bazı modeller daha geniş ölçekli
evet,
kullanıcılar
doğru
için.
Söylüyorsun.
Çünkü sen bugün Allah'a bak bir oyun makinesi toplasın 6900K mı alırsın 7700K mı alırsın?
7700K. Hatta ben şunu söyleyeyim. Şu anda hala da ben insanlara tavsiye ediyorum. 4770 ya da 4790K işlemci alırlarsa o işlemci de şu anki tüm oyunlar için fazlasıyla yeterli. Hatta tabii, biraz hız ışırtıyor sonra. Çok iyi hız ışırtılıyor onlar. Baya baya
işini görüyoruz. Çünkü yani evet çekirdek olarak 7700K 4 çekirdek 8 izlek ama sonucunda hem overclock'tan bir turbo frekansı 6900'den falan çok ötesinde bir evet, işlemci. Dolayısıyla orada şey de var ama bu tablo AMD açısından o kadar pozitif bir tablo ki şu anda Ryzen'a rakip Intel'in yeni bazı işlemciler geliştirdiğini diyorum. Mesela 77K gibi işte üst performanslı GPU'su olmadan verebilecek bazı çözümler de hazırlıyor. Ben AMD adına çok ümitliyim. Hisseleri $2 vurmuşken tweet atmışım. Demişim ki bu $10 geçer biliyorsun. Şu an $14'a geldi.
Evet.
Yatırımcısı için galiba Türkiye'den de yatırım yapanlar sana evet, yazmış bir arkadaş galiba.
$250,000 yatıran bir arkadaş varmış. $2'ken almış.
$2'ken almış.
Hala tutuyor mu elinde yani?
Tabii.
$250,000 mı yatırmış? Yani
1 milyon doları, evet, 1 milyon doları geçti çoktan parası. Yani çılgın bir para yaptı. Devam ediyor şimdi artmaya. Bir ev sattıysa şu anda 2-3 ev 4 ev alabilecek yani hale gelmiş.
Bu işlem tablosu çok ciddi bir itici güç olur AMD için. Vega jenerasyonu ekran kartında da
ve dolar da arttı bak. Adamın artışa tabii, bak. Şimdi $250,000 var. Dolarla hisse senedi alıyorsun. Hisse senedi 7'ye katlıyor. Dolar dostlara da artıyor.
Onunla ilgili başka bir istatistik vereyim. Geçen hafta Apple hisseleri tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. $700 milyar, $700-800 milyar yakın piyasa değeri var. Bir araştırma yapmışlar. 1980'de Apple hissesi alsaydı $1000 ve kenara koysaydı ne olur tarzında. Amerika için tabii bunu söylüyorum. O dönem $1000 hissesi şu anda $300,000 yakın değer yapıyor.
300 kat değer kazanmış. Kat yani değer inanılmaz yani, bir değer kazanmış. Şimdi şurada şöyle bir şey var. AMD için kırılma noktası şu olacak yani benim düşüncem. Şimdi AMD'de hep soket aynı kalıyordu uzun süre. DDR3 bellek kullanılıyordu. Ne oluyordu? Adam anakart değiştirmeden işlemci değiştirebiliyordu ve belleklerini değiştirmeden de yeni sistemini evet, upgrade edebiliyordu. Şimdi bir kırılma noktası var. Burada fiyat avantajını yakalaması çok önemli. Çünkü artık AMD sistemini değiştirecek, yenileyecek adam da yine DDR4 bellek alacak, yine anakart alacak, yeni işlemci alacak. Hı-hı. Şimdi burada bir dengeyi de anakart fiyatları oluşturacak. Eğer anakart fiyatları Intel'inkilerden ucuz olursa orada da bir çıkış yakalayabilir.
Ki yani şimdi
komple sisteme baktığında erdi. Sadece işlemcinin fiyatı değil, anakartın fiyatı da çok önemli ki Intel anakartların fiyatları, özellikle iyi anakartların fiyatları uçmuş durumda.
Şimdi
yani
orada şöyle bir konsolidasyon yaptı AMD tarafı. Birincisi iki tane chipset var aslında. Bir X370 var. Her şeyin en iyisi bende olsun diyenlerin o chipset anakartları kullanacaklar. Bir de 350 chipset var. O bir alt segmentte yer alıyor genel yetenekleri anlamında. Ve AMD'de şimdi şöyle bir şey var. Eskiden neydi? FX işlemcilerin soketi farklıydı. Fusion işlemcilerin soketi farklıydı. Evet. Şimdi artık onlar birleşiyor. Aynı anakarta onları takabileceğiz. Ve orada şöyle bir durum var. İlk satın alma maliyeti yüksek olsa bile AMD şunun açıklaması yapıyor. Diyor ki 2020'ye kadar bu soketliyim diyor AMD.
İnanılmaz işte.
2020'ye kadar. Bizim için diyor bir sonraki soket değişimi PCI Express 4 ve DDR5 çıktığı zaman olur diyor. Şimdi Intel'de bir sonraki sene ne olacağını biliyor musun?
Evet, bilemiyorsun. Hep soket değişiyor.
Tabii şimdi
AMD'de, her yeni işlemcide soket
AMD'de değişti. AMD'de ben şeyi biliyorum. Bu işlemciler bitti. Bu işlemciler geçen sene bitti. Şu anda Zen Plus ve bir sonraki aşama için konuşuyorlar. Zen Plus'ın 10 nanometrede olma ihtimali var. Bir sonraki aşamada 7 nanometre olacak galiba. Dolayısıyla ileriye dönük yatırım yapmak isteyenler için de bu vizyon
çok önemli. Çok değerli bir şey olacak.
Yeni sistem toplamak isteyenler için biraz daha şey olacak herhalde. Tercih edilen. Yani
değiştirmek için. Yani hala hazırdaki Intel sistemini değiştirmezsin. Ama upgrade düşünüyorsan şu anda upgrade için iyi bir neden. Bir de bir kitle var. O kitle ne kitlesi biliyor musun? Çok meraklılar. Denemek olur, istiyorlar. Bilgi de sahibi olmak istiyorlar. Çünkü forumda da diğer insanlar yardımcı oluyorlar. Şimdi biz videolar çekiyoruz, incelemeler yayınlıyoruz ama bu incelemeler herkese ulaşmıyor. Hala daha forumda bu insanların bilgisine şey olan, ihtiyaç duyan,
yönlendirmesine
ihtiyaç duyan insanlar var. O insanlar da bunun farkındalar ve ne yapıyorlar biliyor musun? Hiç ihtiyacı olmadığı halde satıyor sistemini, AMD'ye geçiyor. Tabii ki bunlar %5, %3 ama bir de böyle bir kitle de var
o
yani.
O da bazıları da değerli. Hız aşırtma yaptırmak istiyor falan böyle. Öyle bir yani hobisi var.
İçin işte çok seviyor bu işleri. Heyecan duyuyor. Bir de şimdi bak bir de bir akım oluyor. Bu birdenbire forumdaki herkes yeni AMD işlemcisini alıyor. Test sonuçlarını yayınlıyor falan. Bir kesimi de cezbediyor tamam mı? Adam ister istemez ikinci ele değerliyken Intel işlemcisinden satıyor. Hop şeye geçiyor AMD'ye.
Ama 6-7 yıl sonra ilk defa böyle bir heyecan yaşayacağız. İlk defa işte AMD Intel tekrar kafa kafaya gelecek vesaire tarzı.
Bir de Intel işlemcinin ikinci eli fiyatları ucuzlar mı bakacağız? Hala da Intel işlemciler çok pahalılar ya.
Ya bir de Intel tarafında artık biraz kendini silkemesi vakti geldi. Hazvel'den Brock Lesnar'dan çok kısa geçti. Intel'in en kötü mimari güncellemelerinden birisi. Abi pratikteki sana yansıması jenerasyon farkı var diyor. Sen bir 7700K ayarındaki işlemcinin 150 watt'tan 60 watt'a düştüğünü gördün mü? Görmezsin mesela. Evet. Performansta diyor ki %3, %5 falan. Şimdi cable ekliyorsun. Turbo frekansını 100 MHz arttırmış. Yapısal özelliklerde ne var diyorsun? Mimari daha rafine yaptım diyor. Transistörlerin arasında kaçağı biraz minimize ettim diyor. Bu son kullanıcıyı ilgilendirmiyor aslında ilk etapta. Başka ne var diyorsun? Ya diyor ben H265'e donanımsal hızlandırma getirdim. Yani teşekkürler tamam, ya. Tamam da ekran kartım yapıyor benim artık. Evet. Tamam hani.
Sanki belki, senin ekran kartını kullanıyorum devasa yani sistemde.
Bu artık bence Intel için de bir kırılma noktası olacaktır. O açıdan da sevinçliyim.
Hepimize yarayacak vallahi sirkelenme iyi olacak. Nintendo Switch'in kutu açılışı yayınlanmış. Aa, bu iş nasıl olmuş ya?
Daha konsolun çıkmasına 2 hafta falan var. Hatta 2 haftadan daha fazla var. Ve
hani oyunlarda oluyor da konsolda ben görmedim bunu daha önce.
NeoGAF'taki bir kullanıcıya erken gitmiş yanlış kargolama nedeniyle.
Müthiş.
Ve adama gelen üründe adam direkt kutu açılışı yapıp da internetin ilk Nintendo Switch kutu açılışını videosunu yayınlama fırsatı bulmuş.
PlayStation 4'te de kaybolmuştu. Bir erken ürün yollaması.
Xbox'ta olmuştu ya.
Doğru da Xbox'ta
o da olmuştu. O da Xbox çalışanlar birinin çocuğu yapmıştı onu ya.
Çocuğu yapmış şimdi hatırladım doğru.
İşte bu adam da açıyor kutusunu gayet güzel bir şekilde işte kutuyu açıyor işte içinden çıkanları falan çıkartıyor.
Çalıştırıyor.
Joy-Con'lar falan böyle bir güzel. Yani alet güzel duruyor açıkçası. Yani o kutunun içinde görünce böyle bir şey yaptım heyecanlandım ama bizde şöyle bir sıkıntı var. Türkiye'de olmamız nedeniyle Nintendo Türkiye'nin de seneler öncesinde ülkeyi terk etmiş olması nedeniyle
bize alet Türkiye'de bir şey yoktu. Altını çizmek lazım abi.
Nasıl?
Nintendo Türkiye'de bir şey yoktu ki hiçbir zaman.
Niye? Bayağı bir destek sağlıyorlardı ya.
Nortec'ti o.
Ha evet.
Yunan bir ithalatçı. Türkiye'de şubesi vardı. Nintendo ürünlerini Türkiye'ye getiriyorlardı. Yani şimdi insanlar şey diye düşünüyorlar hep. Nintendo Türkiye'ye. Tamam. Yine Nintendo'yu temsil ediyorlar tabii. Nintendo oyunları getiriyorlar da. Yunanlı bir şirket de o gittiler geri yani. Bu kadar basit.
Tamam birisi getirsin işte.
Japonya destekli, Japonya'dan maaş ödenen bir tane adam yoktu burada.
Evet bir resmi kanal bulmuyordu.
Onun altını çizdim çünkü Nintendo Türkiye deyince biraz yanlış oluyor. Şimdi bak Intel Türkiye vardı gidiyor. AMD Türkiye var. Bunlar gerçekten maaşı AMD'den gelen. AMD tarafında ta HQ'ya rapor veren adamlar. Nortec Nintendo'ya rapor vermiyordu ki Yunanistan'daki bir ithalatçıya rapor veriyordu. Toptancıya daha doğrusu yani.
Ama şöyle en azından bir Nintendo'nun burada bir desteğinin olduğunu bilmek hem de bize fayda sağlıyordu. Adam
şimdi mesela oyuna destek vermiyor.
Bize de destek
veriyor. Destek veriyor.
Senin de demek istediğin var. O yüzden garantiden öyle yalan oldu da gittiler, kaçtılar gittiler. Nintendo Türkiye'de olsaydı öyle çıkamazdı. Oyunların teknik desteğini falan burada birilerine devreder, yine devam ederlerdi. Şimdi Nintendo Türkiye derken bunun altını çizmek lazım. O bence oyun basını orada yanlış kullanıyor. Nintendo Türkiye zaten Türkiye'de yoktu. Sadece Nintendo ürünlerini satan bir tane firma vardı.
Sonuçta konsol ve oyunlar geliyordu yani. Evet, geliyordu. O yeterli. Evet. Bizler için.
Umarım yine bir
ama biz Nintendo olur. Türkiye'yi istiyoruz. Yani geleceksin Nintendo Türkiye'ye gelsin. Mesela Sony PlayStation Türkiye var. Xbox Türkiye var.
Microsoft zaten 30
yıllık. Microsoft var burada. Yani ama Nintendo hiçbir zaman Türkiye'ye gelip ofis açmadı, insanlara da maaşını ödemedi. Ha, yanlışım varsa da düzeltirler zaten.
Ki hatır sayılır miktarda Nintendo oyuncusu da var yani Türkiye,
evet,
içerisinde.
Var, yok değil.
Ama geleceğini sanmam Nintendo'nun direkt öyle gelip de burada ofis açacağını.
Bu arada bak şey denmiş. Project Cars gelmeyecek.
Hı-hı. Project Cars 2
4 gelmeyecek.
4 gelmeyecekti zaten. Arkasından Project Cars tarafından da Slightly Mad Studios'tan da bir açıklama geldi. Project Cars 2'yi Nintendo Switch'te göremeyeceksiniz. Çünkü zaten daha öncekinde de Project Cars Wii U'ya gelmeyecek demişlerdi. Çünkü kaldıramaz demişti.
Ama FIFA'ya ne diyorsun? FIFA'nın bir açıklaması var. Çok böyle korkutucu.
EA tarafından.
Nintendo oyuncular için yaratılmış en çekici, sosyal ve otantik. Yani bak o ne var ya, FIFA gelecek ama ben konsollardaki geleceğini
ama Nintendo oyuncuları arasındaki evet, en iyi.
Yani, Nintendo oyuncuları var. Size öyle bir futbol getireceğiz ki.
Çok bak, değişik gelecek. Bunlarda Nintendo desteği var işte. Japonlarda destek olmuş.
Bu konsolda yaptığımız en iyi FIFA olacak demiş aslında adam ama görüntüleri çıktı bir tanıtım videosunda. Gerçi tanıtım videosunda da böyle yer tutucu görüntüler kullanıyorlar genelde. Gerçek performansını sergileyeceğini bilemiyoruz ama.
Nintendo için de en iyisiymiş. Oynanabilirlik mi, grafik mi yani?
Nintendo için de. Yani en gelişmiş FIFA olacak sonuçta. En gelişmiş konsolda.
Zaten Nintendo en gelişmiş konsol olacağına göre bu zaten doğal değil mi?
Yani işte pazarlama yani bir noktada. Baktığımızda da görüntü FIFA çok şey durmuyor açıkçası. Yani elbette zaten geriden
zaten
gelecek.
Değil mi? Şu anki fizik yok. Yani şu anki oyun değil.
Geriden gelecek. PlayStation 3 seviyesinde bir şey olacak bu FIFA muhtemelen.
Şu an fiziği de koyarsın ona.
Ya yeni konsol ha. Lafa bak. Yeni konsol çıkartıyorsun.
Yani kısmen bir ev konsolu. Kısmen ev konsolu derken
bakalım
işte.
Bakalım nasıl olacak ya. Hep beraber yani göreceğiz. Yani
konsol iyi anlatması lazım.
Mario olacak yani hani, abi. Zelda Mario.
Evet. Yani.
Bir de o çok oyunda yok şimdi. Şöyle bir sıkıntısı var yani.
Neyse. Alan alacak. Görürsün. Ben alacak bir adam tanıyorum.
Ama işte şey kutlaşma videosunda alet çok şık duruyor. Bir de aynı ekran büyüklüğüne sahip olmasına rağmen Wii U ile yan yana koyduğun zaman Wii U devasayken o böyle çok...
O Wii U'nun kasası yani sadece ekran boyutu olarak düşüyor.
Evet, o yüzden ekran daha büyükmüş gibi geliyor aslında.
Bu arada geçtiğimiz programda konuşmuştuk. Amerika'da nükleer santral yapmak çok zor. Çoğu firma iflas ediyor ya zarara uğruyor. Nükleer santral inşaatlarının şu ana kadar birçoğu yarım kalmış durumda Amerika'da. Hı. Hatırlıyor musunuz onu? Hı hı. Toshiba bu açıklamamızı destekleyen bir açıklama yaptı ve Amerika'daki nükleer santral kurulumu nedeniyle 6.3 milyar dolar zarar etmişler. İnşaatlar yarım kalmış, bitiremeyeceklermiş. Nükleer santral işinden tamamen çıkmayı planlıyorlarmış. Bu Discovery Channel'daki belgeseli izleyeli ben 5 yıl oldu. Keşke bunlar da izleseymiş. Yani şey diyorlar, Amerika'da nükleer santral kurarken ihaleye giriyorsun ama şartlar o kadar zor ki yerine getiremiyorsun. Planladığın gibi gitmiyor hiçbir şey falan diyorlardı.
Toshiba'nın son 5 yılda planladığı ne yolunda gitmiş
ya, abi?
Ne yolunda gitmiş abi?
Ama şimdi firmanın, dikkat et, yani nükleer santral işi demek o kadar karlı ve büyük bir işmiş ki Toshiba için, bizim bilmediğimiz kısmı yani aslında. Adamlar şeyi satmışlar ya, yani %20'lik o
depolama çip üretim sorusunu,
yerleştirken tarafını satmışlar ki en değerli kısmı adamlar.
Şimdi zarar abi şu an Toshiba. Şimdi bak, PC'den çıktılar, tamam, bilgisayar için büyük oranda çıktılar. Abi yıllarca Cosmo serisi şu kalınlıkta oyun bilgisayarlarını 20 bin lira, 30 bin liraya sattılar abi. Bugün MSI.
Şu an yine satsın yine alırlar bak insanlar. Toshiba'nın öyle bir kalitesi
var. Onda hani sıkıntı yok. Bugün ama MSI dediğim şirket sadece gaming notebook tarafında, şimdi ufak ufak bir workstation istasyonu da var ama çok küçük işin, 1 milyona yakın satıyor. Asus'un sadece oyuncu bilgisayarı 1.2 milyon Toshiba'ya ben çıkıyorum. Yani dizüstü bilgisayarın kaşifidir ya. İlk dizüstü bilgisayar Toshiba üretmiş. Bugün yok.
Evet.
Şimdi al. Nükleer santral olayı böyle. Yeri etken tarafı da böyle. Japonlar abi dikkat et. Dünyada pek çok endüstri konu büyüten ve geliştiren Japonlardır. Ama şu an kaç tanesi başarılı?
Yani çoğu çıkıyor, bitiyor.
Abi yani yılların yaşında Pioneer. Nerede görüyorsun artık? Yok. Yok. Sony. Nerede görüyorsun? Panel dışarıdan geliyor artık. Yok. Evet. Yani depolama tarafında varlardı, yine çoğunda yoklar. SanDisk satıldı. Yani hani ortakları var. Yani hiçbir noktada başarılı değil pek çok firma. Ha, başarılı olanları da var. Hepsini burada aynı sepetin içerisine koyamayız ama Japonların da bence bir silkelenip kendisine gelmesi lazım. Yani
evet.
Türkiye'de ne yapıyorlar Toshiba?
bilmiyorum.
Bir zamanlar Toshiba ya. Laptop dediğin zaman yani çok force olurdu.
Onlar bayağı yani Türkiye'de bakmasan özellikle SD kart olayında da çok hızlı büyüyen firmalardan birisiydi onlar. Her zaman her yerde karşına çıkıyordu. Son dönemlerde
bir... Toshiba USB ve SD kartlar mesela farklı firma tarafından, multimedya evet. tarafından getiriliyor Türkiye'ye.
Sonra bir dönem LED aydınlatma işine falan girdiler. Hala devam ediyordur muhtemelen o.
Evet.
SSD tarafında yine bir hareketleri var. Disk tarafında bir takım hareketler var ama hiçbirisi de büyük ölçekte çok çok büyük işler değiller gibime geliyor.
Toshiba, daha doğrusu Toshiba'dan sonra Dubai'ye geçelim. Yani Toshiba'yı çok uzatmaya gerek yok herhalde. Nükleer santral konusunda çok fazla konuşmayalım. Kızıyorlar sonra.
Pek çok konuda Toshiba'nın Allah evet. yardımcısı olsun yani.
Dubai'de insan taşıyan dronlar kullanıma geçecekmiş. Dubai'nin yollar ve taşımacılık otoritesi böyle bir açıklama yapmış ve demiş ki biz Temmuz ayından itibaren Dubai manzarasını gökyüzünden seyretmek isteyenler için yolcu taşıyan dronlar kullanıma sokacağız.
Ya ona manzara demek doğru mu?
Drone demek evet o yalnız artık insan hava taşıt demek.
Aa, aslında ne yapıyor yani drone diyorsun bir helikopter gibi neredeyse
araç. Mesela 2030 yılına kadar da Dubai'deki bireysel gezilerin %25'ini bu sürücüsüz araçlarla yapacaklarmış. Aslında insansız değil de sürücüsüz diyelim ve Çin'de tanıtılan, Çinlilerin tanıttığı bir prototip vardı ya onu evet. kullanacaklarmış. Biner misiniz ya ben binmem abi ona yani ne olursa
olsun. Ben o prototipi fuarda gördüm 2 sene önce.
Binerim ya ben kısa mesafeli ama. Ama çok fazla uzun, uzun da gitmez yani o.
Ne fark eder o kadar yüksekten çakıldı mı?
Yani ben Dubai'nin yerinde olsam Mesut, ilk olarak bu işe gireceğimi, mesela Dubai neyi meşhur? Ben de şahsen toplantı
çöpüyordum.
Çölü, off-road. Toyota'dan Cruiser jiplerle off-road yapıyorsun. Orada sürücüsüz jiplerle bir off-road tecrübesi yaşattın. Misal veriyorum. Bu çok erken bir örnek olmuş 2030 için.
Ama sürücüsüz jiple de off-road yaşamak istemem ben ya. Var mıdır onu yaşamak isteyen?
Ne olacak abi ben kötü
çölün ortasında sürücüsüz bir arabayla.
İşte çölün ortasında olduğu için iyi.
Ne bileyim bilmiyorum. Bana biraz daha korkunç geldi.
Çok iyi kullanıyorlar da ya.
Şimdi bu olayın sebebini anlamadım ben. Adamlar trafik sorununu çözmek için değil de manzara seyredeceksiniz
Dubai'de
diye yapıyorlar.
Dubai'de trafik diye bir şey yok zaten. 7 gidiş 7 geliş yolları bir görsen
evet.
aklın duruyor ya. Ben şeyi karıyor yani düşünüyorsun bu şeritleri nasıl yöneteceksin. Araba kullanırken hangisinden gitsen de şaşırıyorsun. Trafik yok abi adamlarda.
Bir de lüks araçlar falan böyle.
Evet, yani
artık Dubai'ye... lüks değil. Şimdi öyle bir algı var diye hepsi lüks değil.
E tabi orada çalışan insanların satın aldığı ikinci el şeyler var. Mesela 4000 dolara mı almıştı Ender'in abisi şeyi? O bir Audi'si vardı onun.
Onda bir Jeep vardı. Ben ona bir orada buldum. İlaç götürmüştüm.
Biz bildiğimizde de bir Audi vardı. Mesela Jeep'i falan satıp onu almış. 4.000-4.500 dolar mı ne almış. Deposunu da 50 liraya dolduruyorduk zaten. TL olarak karşılığı. Oh bizler gibi geziyoruz.
4.500 dolar bir video izledim. Adam Mercedes almış. S-Series, S600'üm ne V12 motorlu falan. Motoru pert diyor. Motor aldım diyor. İşçilik vesaire 12.000 dolar şu an.
Evet orada motorlar pert oluyor tabii. Orada tabii. O zorlu şartlarda ilk giden motor oluyormuş. Bakalım ama Araplarda bir atılım var. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nden de ilginç bir proje var. 2117 itibariyle Mars'ta şehir kuracağız demişler.
Bu biraz Asus'un Eylül ayında önümüzdeki Mayıs ayında güncelleme vereceğiz açıklamasına benziyor tamam mı? 100 yıl sonrası için vizyon çizmişler. Vizyonu koymak güzel.
Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı ve Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed Bin Rashid El Maktoum 2117 yılı itibariyle Mars'ta bir şehir kurmayı planladıklarını açıklamış. Biraz şey istiyorlarmış aslında. Arap gençlerine bir vizyon katalım, bir hedef koyalım. Şu anda hedefsiz görüyorlar anladığım kadarıyla onları ve uzay hedefi koyuyorlar. Bu biraz Amerika'nın kaç 60-70 yıl önce yaptığı iş değil mi bu?
Yani
çok boş beleş bir açıklama olarak geldi ya bana. Yani 100 yıl sonrası nasıl plan yapabilirsin ki?
Ama şimdi adamlar çölde yaşıyor antrenmanlı Mars'ta zaten sen bakma. Oradaki koşullara. Yani direkt şehir Dubai'yi taşıyabilir.
Mars'a altından şehir kuracağız deseler de şaşırmazdım yani yine.
Ama şimdi Araplar şeyin farkındalar bak yavaş yavaş petrolün değeri gidiyor. Araplarda ekonomi diye bir şey yok. Petrol kesildiği anda ya da fiyat düştüğü anda ekonomileri sarsılıyor. Bizim Türkiye'nin yine aksak da işte yarım yamalak da olsa bir ekonomimiz var. Bir çarklar dönüyor yani. Öyle ya da böyle. Bir şansımız var her zaman.
Onlar bir mortgage krizinde inşaat sektörü bir onların bayağı bir şey oldu. Hatta Dubai ekonomik krize girdi. Abu Dhabi'den yani o ana emirlikten falan bayağı bir para transferi oldu. Tabii. O Emirates havayollarını falan bir hisse falan devri falan bir şeyler yapıldı. Teknoloji alanında bayağı yatırım yaptılar. İşte ABD'nin Global Fund'ı şey, söz konusu.
Hala da yapıyorlar. Mesela şimdi Arap Emirlikleri de NASA ile çalışıyormuş. NASA ile anlaşmayı imzalamışlar. İnsanlı uçuşlarda filan. Yani adamlar vizyonu koymuş çalışıyor. Para da var çünkü. Yatırımını yapıyorlar.
İşte Amerikan kontrolünde Mars'a 100 yıl sonra.
Tabii abi Londra'ya gidiyorsun. Mesela şu anda İstanbul'da da ne yazık ki. Ya ben ne yazık ki diyorum. Ben istemiyorum aslında çok fazla yabancıların toprak satın almasını. Yani benim hoşuma giden bir şey değil ama kapitalist dünyada şu anki dünyada demek ki kabul etmemiz gereken bir olay. Londra'ya gitmiştim. En değerli yerlerde Arapların hep.
Öyle.
Almışlar. Ben Arap'ın da İngiliz'inde değilim. Yani ben istiyorum ki bu ülkenin en iyi yerlerinde bizler oturalım.
Tamam bu
yani benim masanın başı olmayalım. Yani.
Ben aynı
yani çünkü
ben.
Yurt dışında şimdi açtığımız zaman şöyle bir sıkıntı olmaya başladı. Şehir merkezlerindeki lüks binalara yabancılar yerleşti dolarları olduğu için. Onlar oradan daire aldıkça dairelerin fiyatları astronomi şekilde arttı. kendi insanımız, ben şehrin dışına doğru çıkmak zorunda kaldım ki bir evde oturabileyim, ev satın alabileyim.
Monopoly gibi ya işte. Evet. Toprak kaybediyorsun yani aslında.
Yani toprak kaybediyorsun. Ya tamam, toprak senin toprağın, vergini alıyorsun. Adam sonuçta vatanına sınır dikip bayrak dikemiyor ama ben şehrin dışında yaşarken adamlar şehrin kaymağını yemeye başladılar.
Hep bizden sonraki nesillere daha da azını bırakıyoruz yani,
evet,
bu sebeple.
Evet, ne yazık ki öyle bir durum söz konusu.
Kesin aynı fikrim. Bu ülkenin vatandaşı en güzel yerlerini. Aa, gelsin, evet, yatırım yapsın.
Yapsın, evet.
Ama bu ülkenin vatandaşı en güzel yerde otursun, tamam mı? Her vatandaş en güzel şeylerden istifade etsin. Sonra Arap mı geliyor yatırım yapıyor, Amerikalı mı geliyor, gelsin yapsın.
Mesela
abi.
Mesela bak, Dubai'ye git yatırım yapmaya kalk. %50'sine bir Arap ortak almak zorunda kalıyorsun. Ve en güzel yerlerde onlar oturuyor.
Ben sana daha başka bir şey söyleyeyim. Yani... daha başka bir örnek vereyim abi. Yanlışım varsa beni düzelttiler zaten. Dubai, erkek için söylüyorum. Kadın da evlenirsen oluyor da vatandaşlık vermiyor mesela.
Evet.
Vatandaşlık vermiyor. Çünkü neden? Benim nüfusum benim olsun diyor. Ben evlenene yardım yapayım diyor. Okumak isteyen diyor. Yurt dışına okumak isteyen destek olayım diyor. İşte iş kurana destek olayım diyor. Böyle değişik bir vizyonları var.
Evet, yani vatandaşlıkta şöyle bir olay var. Vatandaşlık haklarından yararlanamıyorsun. Onların kendi vatandaşlarına verdiği, aynen, para var. Bayağı yüksek paralar, çalışmasalar bile onlardan yararlanamıyorsun. Ama böyle bir vizyon koymuşlar. Bizim de uzay çalışmalarımız var. Biz de o konuda çalışıyoruz. Kendi uydumuz yapabilir hale geldik aslında. Evet. Önemli konulardan bir tanesi. Browser olarak ne kullanıyorsunuz siz?
Maxon. Senelerden biri.
Sen?
Ben Chrome. VPN lazım olduğu zaman da sonucunda Chrome'un, Opera'nın kendi özelliği olduğu için arada onu kullanıyorum.
Ben mesela dizüstüde Edge'e geçtim artık. Kendi VPN sunucum var, ne de olsa sıkıntı
Edge
yok
dediğin, artık. Edge dediğin
bir kez daha kullanıyorum.
Orada mesela Chrome'u da şeyde kullanıyorum. Chrome çünkü çok fazla pil ve şey tüketiyor.
Ben eskisi gibi değil ya Chrome'da. Allah var, çok yavaşladı. Hantallaştı ya.
Sıkıntılı.
Dönemin.
Ancak böyle şifre falan onda kayıtlı ya benim. Çok bir şey lazım olursa ona
özellikle
hiçbir şey
Google'un
yapıyorum.
Sayfalarında falan, aynen, Chrome'un böyle bir kıyağı oluyor ya.
Chrome'u kullanıyorum. Onun haricinde her şey Edge'e geçmiyor. Edge gerçekten çok hızlı. Yani gitgide hızlanıyor. Bir de baya baya iyi yapmışlar bu sefer. Hafif çalışan bir sistem. Opera'da bir ara denedim, kullandım. Memnun kaldım aslında ama Opera'da şey değiştirmiş. Reborn isminde bir tasarımsal değişikliğe gidiyormuş.
Bayağı bir değişiklik.
Ve sosyal medyada mesela Facebook Messenger kullanan gibi kitlelere şey yapacakmış. Bayağı bayağı güzel mesaj kutuları falan verecekmiş.
İlk ana ekranda bayağı kısa yollar var. Evet. Hızlı erişim yapabiliyorsun. Ben bir erken betasını denedim onun. Performans sorunları var biraz. Sonuçta beta olduğu için uygulama hani mevcut Opera gibi belli yerlerde akıcılık sağlayamıyor. Onu çözebilirlerse çok güzel bir arayüzü var. Yani böyle modern teknolojilerle uyumlu, onu tablete götürdüğünüz zaman ya da mobil versiyonunda cep telefonunda falan bayağı pratik sağlayabilecek doğru modern bir yaklaşım olmuş.
Benim arayüzde gördüğüm herhalde etekleri sol bir bar var.
Evet.
Aynen. Hani odaklandıkları kısım orası.
Sağ taraftaki de bir bar,
tamam,
var.
O bar zaten benim kullandığım tarayıcıda vardı. En başından beri var. Bayağı kullanışlı bir şey. Çünkü internet sayfaları zaten genişlemesine, evet, daraltsan da çok fazla bir şey kaybetmiyorsun açıkçası. Ve orada bayağı işine yarıyor. İstediğin gibi oraya kişiselleştirebilir uygulamalar yükleyebiliyorsun. Maxton'da mesela şey var en sevdiğim. Ki Maxton'da tüm özellikler en baştan beri var zaten. Çoğu özellikler. Diğer tarayıcılar sonradan gelmeye başladı. O yüzden onu tercih ediyorum ben. Şey var. Girişini yaptıktan sonra tüm uygulamaların, tüm sitelerin, her şeyin geliyor. İşte sayfayı okumaya da mobilden takip etmeye devam edebiliyorsun yarım kaldığın yerden falan. Ve bunlar senelerden beri var ama tek dezavantajı şey değil. Hani çok popüler olmadığı için işte Google'un, Chrome'un çalıştırdığı bazı sayfalar uyumsuz çalışabiliyor. Işte Drive'a girdiğinde tanımıyor mesela.
Nasıl tarayıcı tarım çok özel diyor.
Ben Opera'da da aynısını yaşadım. Drive'da sayfa scroll ediyorum mesela. Taramayı böyle kesiyor, sayfayı göremiyorum falan, sapıtıyor böyle imlecin olduğu yerler. Hmm.
Belki ekran kullanmayı falan... Orada iyi kullanım bilemiyorum ama.
Ha, bir Edge bir Chrome çalışıyor orada.
Yani alel değil mi? Netscape vardı çok basit döneminde. Sonra Internet Explorer biraz zorlamayla geldi zaten. Evet. Bir sol kuruldu. Sonra
hemen bitti o.
Sonra ne oldu? Bir Firefox dönemi yaşadık, çok başarılıydı.
Firefox full bitti şu anda.
O full bitti. Sonra Chrome geldi, müthiş hızlıydı. Şimdi yavaşça diyoruz. Şimdi bir taraftan Edge var. Microsoft'un o berbat mirasından sonra adam akıllı sinyaller verdiği bir tarayıcı oldu. Bir taraftan Opera diyorsun mesela. Yani özellikle ben Mozilla döneminde çok şeydim. O dışarıdan yükleyebildiğim üçüncü parti uygulamalar, skin giydirme desteği, yine aynı çekirdeği kullanan farklı tarayıcı seçenekler, SeaMonkey falan vardı böyle değişik özelliklere sahip olan. Eğlenceli dönemlerdi ya.
Evet, kullanıcılarımız da ne kullandıklarını yazarlarsa neden aslında yararlı olur. Ben tarayıcı gerçekten seçeneklerini merak ediyorum sürekli olarak. Gerçi çoğu kişi Chrome'a giriyor. Chrome, biz istatistiklerden görüyoruz onu ama.
Ya Google servisleri çok iyi entegre edilmiş. Kaldığın yerden devam ediyorsun. Açıkçası
yani mesela. Şimdi Google servislerini çok kullanıyorsun ya, Chrome kullanmazsan her yerde bir şekilde sana soruyor. İster misin bak? Ha, bunu Chrome'da mı açayım? Ya Chrome yüklememişsin bak, bunun bu özelliği var filan. En son diyorsun ki yükle lanet olsun diyorsun. General Motors bir video yayınladı, otonom sürüş videosu. Ve Tesla'ya rakip olduklarını net bir şekilde gösterdi. Ama benim orada söylemek istediğim şey, şimdi videoda ekranlara geliyor. Amerika'da zaten sürüş çok düzenli. Yani
o videoda biraz sıkıntılı şeyler var.
Video iyi ama
yok, çalışmaları kazılar manzılar filan varken bayağı kontrol ediyor.
Benim orada ne dikkatimi çekti biliyor musun? Yola park etmiş, dörtlerini yakmış bir araç var. Onu da anlıyor, dolaşıyor arkasından.
Çok
yani yol üzerinde hiçbir şey yok. Bazı yerlerde çizgi gözükmüyor. Yolun ortasında çalışma var. İşte oradan gidiyor, sağdan gidiyor falan. Adam geçiyor, duruyor falan.
Evet, o enteresan.
Şimdi onu söylemiş abi. Mesela Ford da kış ortamında karlı zeminde testler yapmış. Gece ortamında kadar testler yapmıştı. Şimdi Canan Motors'la ilgili şunu söyleyelim. Geçen saatte bizim sitede de haberi var hatta. Mesela Opel'i satacaklar. Opel de General Motors Avrupa ve Vauxhall diye bir alt markası var. İşte Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerdeki Opel versiyonu. Muhtemelen PSA grubu alacak. Peugeot Citroen grubu. Arka taraftaki nedene bakıyorsun. Oradan gelecek finansal güçle otonom araçlara daha fazla yatırım yapmak istiyorlar. Şimdi General Motors'un videosunu izledim. Başta Cruise diye bir yazı çıkıyor. Cruise ondan geçen sene 1 milyar dolar satın aldığı bir şirket. Otonom araç yapan şirket. Sen bu haberi koyunca ben de videodan önce biraz araştırayım dedim. Cruise'u kuran iki kişi var. Ana kurucu Justin TV'nin kurucusu.
Çok o enteresan.
Twitch'in, şey, evet. Twitch'in altyapısını oluşturan entegre olan servis. İkinci kurucu da Justin TV'de stajyer olarak çalışan çocuk. Tamam mı? O çocuk büyümüş gitmiş. Bir taraftan stajyerlikten genel müdürlüğe terfi etmiş. Bir taraftan bunu kurmuş. Bir taraftan da Justin TV'nin diğer kurucusu da başka bir yatırım yapmış. Şirket kurmuşlar ve ikisi de 30-31 yaşında. Aynı zamanda General Motors içerisinde en genç yaşta yöneticilik ve direktörlük sıfatı alan kişilermiş.
Ne kadar önemli gelişmeler ya gerçekten. Bu arada otonom araç konusunda Google'da bir araştırma var. Mesela Google'dan bütün yöneticiler ayrılıyormuş belli bir süreden sonra. Çünkü Google çok maaş veriyormuş. Şimdi bak düşünsene. Hiç aklınıza gelir miydi? Bir şirket çok maaş verdiği için yöneticilerin ayrılması. Neden ayrılıyor olabilirler? Kendi hiç okudun mu sen o haberi? Ha, hemen girdi sabi. Tahmin ediyormuş gibi yapıyor. Çok numaraca. Abi kendi şirketlerini kuruyor olabilirler mi ya? Ben size söyleyeyim. Kendi şirketlerini kuruyorlarmış gerçekten. O kadar fazla para verirsen adam ayrılıp kendi şirketlerini kuruyor. Demek ki Türk şirketlerinin en iyisi abi. Ne hisse vereceksin? Ne şey? Az maaş köpek gibi çalışacaksın. Çok para verirsen rakip olur.
Google'dan öğrendiklerini de kullanıyor orada tabii kendi şirketinde.
Daha iyi anlatılamaz ya.
Hadi. Aynen. Hadi, tamam en güzel trik iş ha. Çok maaş vermeyeceksin yoksa ayrılıyor. Seni gibi de çalıştıracaksın. Gün yüzü göstermeyeceksin adama. Bak ondan sonra nasıl oluyor.
Abi düşünsene çok maaş veriyorsun. Ne yapıyorsun para? Abi sana komşu geliyorum.
Yani. Adamın öyle zoruna gidiyor tabii. Bu arada Forza 3'ün de satış miktarı açıklanmış. 2,5 milyon satmışlar. Çok iyi bir rakam araba yarışı için baktığında.
Zaten Forza serisindeki en başarılı oyunlardan da bir tanesi aynı zamanda. Onu iyi tutturdular. Xbox kısmında oyunu iyi tutturdular ama Xbox'ın hani çok daha fazla oyuna ihtiyacı var gerçekten de. Hani Scorpion'un yavaş yavaş E3'te tanıtılacağı falan filan konuşulurken oyun kısmında pek bir şey göremiyoruz. Daha fazla oyun lazım.
Evet gerçekten de öyle. Yani bakalım ne yapacaklar. Scorpio'yu ben heyecanla bekliyorum ama ben özellikle Scorpio'da inşallah yani şey yaparlar. Klavye fare bağlanır ve Windows 10 arayüzü olur. Yani ben ofiste kullanabilirim onu da. Bak o zaman PC pazarı tamamen değişiyor. Hiçbir PC firmasını göremeyiz. Asus, MSI, hepsi anakart işe tamamen biter.
Abi bir adam diyor ki yani 4K oyun yöneteceğim diyor. Çok hızlı olacak diyor. Şu an hiçbir konsol rakibim olmayacak diyor. Diğer taraftan muhtemelen Vansiyede olduğu gibi Ultra HD sürücüsü olur muhtemelen ihtimalle. Aslında en iyi medya yöneticisi. Aslında çok güçlü oyun konsolu. Klavye fayda internete girersin bir şeyler yaparsın. Sosyal abi, medya.
Bak düşünsene. Photoshop yükleyebildiğini,
Premiere
kurup şey yapabildiğini, video işleyebildiğini falan ve bitiyor ki olay.
Bir de dünyanın kurumsal firmasına satacaksın yani onu. Düşünsene adam binlerce Xbox satacak.
Ya onu yapmaz ya kurumsal firma yani. Düşünsene herkeste bir de gamepad var çalışanlar.
Bizim devlet dairelerine Xbox'lar geliyor falan böyle zaman.
Artık solitör oynamazlar. Orada oynarlar hatta. Sistem bozuk. Hiç kişi. Microsoft'un bu arada çok güzel bir yazılımı da yayınlandı. Benim Microsoft'tan hazır bahsediyorken. Bu mesela diyelim ki öğrencisin ya da geliştirmecisin. Drone yapmak istiyorsun bir tane otonom kendi kendine giden. Havada uçsun falan istiyorsun. Ama nerede test edeceksin? Test edecek mekan yok. Artık bunun için bir simülasyon yapmışlar. Yazılımı yüklüyorsun. Gerçek bir drone'u yükler gibi. O onu simüle ediyor ve gerçek hayatı orada görebiliyorsun. Grafikleri falan da inanılmaz. Oyun yapsalar gider yani öyle. Gerçekten çok güzel simüle etmişler.
Ama şey değil mi ya? Ne bileyim. En ufak gireceğin bir hatada bile gerçeği göremeyeceksin orada çok fazla. Simülasyonda.
Görüyorsun abi. Yani termal kamerası var, renkli kamerası var. Sana bütün fiziksel değerleri simüle ediyor. Sen sadece yazılım kodlarının düzgün çalışıp çalışmadığını görebiliyorsun drone'da. Gerçek hayat koşulları ya. Güneş bile kameraya yansıdığında bir şey yapıyor. Evet.
Bir de açık kaynak kodlu galiba bu.
Açık kaynak kodlu evet. GitHub'a da yüklemişler. Helal olsun dedim ya. Yani sonucunda... Üniversiteler için çok büyük bir gelişme. Ben şu anki üniversitelerimizin yerinde olsam şey yaparım. Bunun yarışmalarını yaparım.
Abi biz işte önümüzdeki günlerde videosunu yayınlarız. Mustafa Haber Ankara'ya Nurol Makine'ye gittik. Ejder evet. Yalçın o süper asker aracımızın üretim testlerini. Oradaki mesela kalıp bölümündeki çok özel bir makinede mesela özel bir simülasyon ekranı var. Nasıl bükeceğini, nasıl eğileceğini vesaire. Hani simülasyon endüstriyel tarafta ürün geliştirirken çok önemli bir unsur. Ve Microsoft'un böyle bir uygulamayı bir de açık kaynak olarak Microsoft açık kaynak
çekiyor. Yani
şu olması hakikaten güzel bir hizmet olmuş.
Bu arada yine simülasyon dedik devam edelim. Cities Skylines benim şu ana kadar gördüğüm en iyi şehir yapma oyunu. Değil mi? Yani var
mı? Oynadın
mı? Oynamıyorum artık. O bir ara heves. Şu anda ben şey
oturursun
oynuyorum.
Oturursun oynarsın ama şimdi mesela kursan. Tekrar...
Tankerleri götürecek yol bulamıyorsun abi.
Şu anda şey oynuyorum. Allah'ı var. Ben X52 o HOTAS gamepad şey aldıktan sonra, joystick aldıktan sonra uçak oyunlarına sardım biliyorsun. En son DCS aldım. DCS'de de onun bir Flaming Crisp mi ne öyle bir paketi var. Amatörler için. A10'a uçuruyorum abi orada. Ama A10C'ye de alacağım bir tane. 175 liraya satıyorlar A10C'yi. Yani simülasyon şöyle. Onların da bir simülasyon paketi var. Dünyayı satıyor sana. Ama o da Digital Combat Simulation diye geçiyor zaten. Alıyorsun o dünyayı. Uçakları parayla satıyorlar. Uçaklar paralı. Yani şey değil öyle.
Şey gibi Train Simulator'da öyle yapıyor ya. Adamların 100 tane, 200 tane DLC'si var. Hepsi tren falan böyle.
Öyle, bunlar da öyle.
60 dolar onu alıyorsun. Sonra bunda 5
oyun
dolar.
Bedava mı? Dünya bedava. Şey paralı. Uçaklar paralı. Bu Flaming Clips'in de şöyle bir özelliği vardı. 5 uçak. Tek bir uçak fiyatı. O yüzden aldım. Ama içinden şey çıkıyor mesela. Ben A10C'yi istiyorum. En modernize A10. Bunda A10A var. En eskisi. Hani ekranı falan böyle panelden anlıyorsun zaten eski olduğunu. Ne yapacak bir şey. Körfez Savaşı'nda kullanılmış zamanında.
Paran daha iyi uçağa yetmedi yani.
Ha, Steve Skyner'se geri geleyim. Yani nereye geldi? Aynen. Xbox One ve Windows 10'a geliyormuş. Ya Windows 10'a ne geliyor? Zaten Steam'de var da Xbox'a geliyormuş.
Windows 10'a mı geliyormuş?
Ya Windows 10'un marketine geliyor. Ama Xbox One'a gelecek olması enteresan. Gamepad'le oynamak zor mu be? Oynar mısın ki? Zor
çok
biraz
zor
yani.
Çok
zor abi. Keyifli değil zaten o kadar.
Çünkü o tarzda oyunlar Gamepad'le gitmiyor gerçekten
gitmiyor,
de ama...
Evet.
Yani oynamak istedikten sonra da oynarsın açıkçası. Bir de Windows 10 olmasının avantajı da hani adam Xbox'ı alacaksa benim Windows 10 PC'm de vardı. Bu oyun bende yoksa oraya da geçirin demek istemişler herhalde.
Ama kaç lira fiyat olacak Xbox'da acaba?
Yani 60 dolara satmaları zor olur. Yani bu saatten sonra zor olur. Ama içinde bir de After Dark ek paketi de var. Hani işte
gece oluyor işte.
Gece oluyor vesaire. Yeni şeyler falan var. Yani Cities Skylines gerçekten çok harika bir
çok
oyun.
Çok güzel bir oyun ya.
Yani öylesine bir oyun ki hatta simülasyon seviyesine gelmiş bir oyun. İşte trafik simüle etmesinden işte şehir planlamasına kadar evet. Hani bunu gerçekte kullanan şehirler, şehir yönetimleri falan var.
Ya şey erdi gerçekten mesela ben Gökhan'ın şehrine bakmıştım. Devasa şehir, trafik sorunu yok. Benimki küçücük şehir.
Seninki skandal ya.
Sürekli bekliyor tırlar mırlar her şey. Bir de ben ne yaptım? Dedim ki otobana yakın kurayım şehri full. Otobanı da yol olarak kullandım tamam mı? Aktarma yaparken hani İstanbul gibi. Arada araçlar otobana çıkıyor, şehrin başka kısmına gidiyorlar falan. Otoban kilitlendi. Şehirler arası yol kilit. Yani export falan yapamıyordu şehir.
Import export. En büyük sıkıntısı şeydi ya, trafikte çok gerçekçi
sağ
gidemiyordu araçlar.
Hep sola yığılıyorlar.
Yani sola biraz Türk kafasını koyup da böyle boşlukları değerlendirelim yani kafasıyla gitseler biraz daha gerçekçi olacak. Bir de en büyük sıkıntılarından ikincisi de şey. Mesela bendeki trafik sorunları olmamasından sağlayan şeylerden bir tanesi. Sen geliştikçe daha fazla yola sahip oluyorsun ama şehir içerisindeki insanları simüle etmeyi bir noktadan sonra bırakıyor. Yani kaçta 100 bin kişiden fazlasını simüle etmiyor. Yani insan sayısı sınırlı kalırken yollarını artıyor, trafiğinde azalmış
tabii
oluyor.
Tabii doğru. O zaman gösterime daha seyrek gözüküyorlar. O da sıkıntılara neden oluyor. Yani benimki daha gerçekçi bir şey. Tam İstanbul yapmıştım.
Ne tam İstanbul abi?
Trafikte çile çekiyorsun.
Sanayi bölgesi falan kuruyordun yani. No.
Çocuğu olup büyüyenler vardı ya trafikte. O seviyeye gelmiştim yani. Bu arada bu Trump'ın bir seyahat yasağı vardı ya. NASA'da çalışan bir bilim insanını sorguya çekmişler. Adam ancak telefonunu verip kurtulabilmiş full. Yani telefonu da şöyle vermiş. Bırakmış telefonunu, şifresini falan her şeyini verip biz sana göndereceğiz demişler. Adam Amerika doğumlu yani Amerikan vatandaşı ama annesi babası İranlı diye ülkeye sokmamışlar. Zorluk çıkartmışlar. Ve NASA'da bilim adamı bak. Yani şey değil olay ha. Artık tamamen o işsiz güçsüzleri almayacağız olayı değil yani.
Daha kaç kişi vardır aslında? Bu adam var, NASA evet. Oldu, NASA yani olduğu çalıştığı için.
Facebook'unu paylaşmış sonra Facebook'unu falan kapatmış adam. Yani nasıl korktuysa ne dedilerse.
Yani o zaman yarın misal veriyorum Steve Jobs'un çocuğunda senin baban aslında Suriye kökenliydi deyip almayacaklar mı?
En köklere inseler zaten bütün Amerika'nın boşanması lazım.
Yani evet abi. Yani,
bir noktaya doğru gidiyor. Bu çok garip ama. Ama bunun annesi babası İran'da yaşıyormuş hala. Ya şimdi Amerika'da şey var son dönemde. Şimdi bizim Türkler arasında da çok fazla yaygındı. Çocuğunu Amerika'da doğuruyor. Amerikan vatandaşlığını alıyor. Sonra Türkiye'ye geri geliyorlar. Evet. Şimdi Amerikan vatandaşları buna çok karşılar. Benim bildiğim taksici anlatıyordu. Diyor ki benim vergilerimle benim hastanemle doğuracak diyor. Burada krallar gibi hayat yaşamaya çalışacak benim pasaportumla diyor. Böyle bir şey yok artık diyor. Trump'ı destekliyorum falan diyorlar. Ama Trump'ı neden destekliyorsun dedim de. Mesela Amerika göçmenlere ev veriyormuş, iş veriyormuş. İş bulamayanlara da aylık maaş bağlıyormuş. Adam delirmiş buna. Ben her şeyin vergisini veriyorum diyor. Çalışıyorum diyor hala daha diyor. Amerika için çalışıyorum diyor. Taksici yani düşün adam. Amerika için çalışıyor.
Göçmenler de vergi veriyor. Vermiyorlar mı?
Vermiyorlar. Onlara bayağı bir şey veriliyormuş. Kaynak veriliyormuş. Yani göçmenlik, göçmen olarak kabul edilirse.
Tabii bu olay... Dünyanın her yerinde böyle. Schengen ülkesine doğduğunuz zaman da pek çok ülkede böyle bir vatandaşlık durumu var.
Abi şey durumu var. Almanya falan vermiyor artık zaten. Bıraktılar o işi. Amerika'da şimdi bırakıyor yavaş yavaş. Vergi ödemiyorsun. Amerika'da vatandaşlığını saymıyorlar. Yani öyle bir sıkıntım var. Bu adamın da yaşadığı sıkıntı ondan kaynaklı. Yani İranlı olmasından dolayı annesi babası hala orada yaşamadan dolayı. Mesela annesi babası yanında yaşasaydı onu orada doğurup tamamdı.
Burada can sıkıcı olan şeylerden bir tanesi de yani adamın telefonuna el koyma muhabbeti falan havaalanında. Yani çok saçma bir şey değil mi? Senin telefonunda kendi özel alanın yani burada şey yapması.
Ya işin garibi ne biliyor musun?
İşte o hakkı kendisine bulmasını sağlayan da zaten.
Tabii bazı rakamlar yayınlanmıştı. Mesela Amerika'da son dönemde ölüm olaylarını son bir yıllık böyle birkaç yıllık ölüm olaylarını almışlar. Yani Orta Doğu kaynaklı terörizmden ölen sayısı diyelim ki 300. Adamların kendi sattığı silahlardan ülkesinde Amerikalıları vurma oluyor 11 bin falan yani böyle uçuk rakamlar.
Zaten onu engelleyemiyorlar abi.
Yani kendi ülkelerindeki kendi insanları birbirlerini öldürüyor.
Bireysel silahlanma hakkı diye bir şey var abi. Obama biraz onu galiba kaldırmaya çalışmış yanlış hatırlamıyorsam.
Evet ama silah lobisi çok
güçlü. Tabii lobi çok güçlü orada abi. Silah alan abi yani her sene istisnas en az 3-5 tane bir ne yazık ki ne üzücü ki abi okul basma, bir alışveriş merkezi evet. Basma. En son bir Türk vatandaşı da biliyorsun.
Adana'da bastı.
Adana'da yani. Bastı girdi yani. Hani bunlar hakikaten bu olayları çözmeleri lazım.
Bu arada SoftBank'ın insansız robotu da Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk işine başlamış. Havalimanında yeme içme önerisinde bulunacakmış. Şöyle tarif yapacakmış. Gördünüz mü robotu siz? İzlediniz mi videoyu?
Gördüm ben.
Bayağı güzel bir robot ya. Dans mans ediyor böyle bir de konuşuyor.
Mesela bu robot da Japon menşeli oluyor. SoftBank dediğine göre.
Evet, bir de şey çok komik. Robot dediğin an dans ettiriyorlar robotu. Neden dans ediyor?
Böyle en insansı şeylerden biri herhalde o yüzden. Biraz insansı gözüksün diye.
Olabilir ama ben dans edemem mesela.
Ama verdiğin hemen... sorduğun sorulara falan güzel cevap veriyor. Mesela
bunu zaten en büyük
benle gelir misin falan dediğin zaman olmaz ailem izin vermedi. Yabancılarla konuşmamı istemiyor.
İşte bana diyorsun ki burası neresi bana tarif eder misin? Olmaz ben yabancılarla konuşamıyorum.
Robotun arkasında bir ucunda yine Qualcomm tarafı da olabilir. Onlar 2-3 yıldır çünkü Qualcomm ve Japon şirketler, büyük şirketler, robot. Özellikle eğitim robotları üzerine bayağı konseptler yapıyorlardı. SoftBank de sonra bir Japon şirketi bakıldığı zaman.
Ya ben bu yeni havalimanında falan görmek isterim ya Türkiye'de.
Çok ilgi çeker. Evet, yani herkes sarılır, selfie çeker falan evet. Yani.
SoftBank aynı zamanda bir armı satın alan.
Bir de SoftBank'in biliyorsun bir şey var. Yatırım bütçesi falan var. Bu geliştiricilere, gelecek teknolojilere falan çılgın yatırım bütçeleri oluştururlar onlarda. Özellikle nesnelerin internetine deli gibi yatırım yapacaklarını açıkladılar mesela.
Japonların iyi örneklerinden bir tanesi mesela.
Evet, bu arada size şeyi söyleyeyim. Guardians of Galaxy izlemiş miydiniz?
Ben izledim. Çok komikti.
Abi ikincisinin son fragmanları falan da yayınlandı. Yakında da geliyor film. Ve İlk gösterimden de bir demo gösterim yapılıyormuş daha öncesinde bu filmden anlayan insanlara. Marvel'ın şu ana kadar en yüksek puan alan filmi olmuş. 100 üzerinden 100 vermiş izleyenler. Nasıl bir kitle izletiyorlar, nasıl bir puan alıyorlar bilmiyorum tabii de.
Ben de bilmiyorum ama.
Haber yaptığımıza göre demek ki kitle önemli. Yani sitede olan yorumlardan aldığım için mi?
Güzel olması yüksek ihtimal olan bir film ya. Yani
İlki çok eğlenceliydi.
Çok komik ya. Yani
başından sonuna sıkılmadan izledim.
Ama Eleman çok iyi oyuncuydu ya. Evet. Çok başarılı oyuncuydu.
Sincap'tan bahsediyorsun evet. Değil mi oradaki? Rakun muydu?
Eleman mı?
Yok. Eleman değil mi?
Aynı Eleman'dan mı bahsediyorsun? Star Lord'dan mı bahsediyorsunuz?
Evet. Şey var ya o bir tane şey var ya. Rakun mudur ne bu? Bir tane şey var. Rakun oynayan adam var. Siz onu gördünüz mü? Şimdi fotoğrafını da getirsin. Ben ona sağlayayım da bizim Tuna'nın. Abi bir sahne var. Şimdi adam Rakun'u seviyor tamam mı? After Effects'i sahneyi gösteriyorlar. Yeşil giymiş bir amca var böyle duruyor. Adam kafasını seviyor. Müthiş ya. Gerçekten.
Buradaki ekip de biraz genişliyor gibi sanki böyle. Yeni bir grubu var. I am grubu diyen ufak bir
o var
ağaç. De. O var şey, önceki grubun büyümüş hali değil mi?
Yani yavrusu değil aslında. O parçalanınca bir tane dal kaydı.
Küçülmüş doğru büyüyor. Tamam doğru hatırladım.
Gurun oldu.
Burada evet. Şeyde aynı zamanda bunun çıkmış şu an teaser videosu da en çok beğenilen yani beğenmeme oranına en yüksek olan şeymiş.
Ama
trailer'mış.
Ama atom bombası muhabbeti çok güzel ya. Diyor ya tıklarsan yok olur. Hani hangisine evet. Tıklayacaksın göster diyor. Tekrar şeyi gösteriyor. Burada tıklayacağım diye. Bu arada Ghost in Shell'in yeni fragmanını gördünüz. Benim aslında en meraklı beklediğim film Ghost in Shell.
Marvel'in çok merak çıkıyor. Ediyorum. Aynı Logan da çıkıyor. İkisi de.
Müthiş film. Scarlett Johansson da yakışmış filme.
Dünyası çok harika. Yani kesin izlemeye değer. Yani böyle Ghost in Shell'e ilgisi olmayan insan bile sırf cyberpunk dünyası o detaylar sebebiyle izlemeli yani. Çok
evet, yeni fragman da güzel, şahane. Ve yeni fragmanda biraz daha şeyi görüyorsun filmin konusunu. İşte hani karakterimizin geçmişini aradığını, aslında geçmişinin silinmiş bir karakter olduğunu ve bir hacker'la tanışıp geçmiş hakkında detaylar ulaşacağını falan filan öğreniyorsun o tarafta.
İlk filmin abi özellikle Cyborg, Making of Cyborg diye bir film müziği var. Anime müziği var. Mükemmel. Dinlemeyenler onu dinlesinler. Efsanedir.
Ya Ghost in Shell'in animasyonları da mükemmel. Bence izlesinler.
Bir filmine... Akira var, bir Ghost in Shell var. Herkesin anime sevmeyenin bile mutlaka hani...
Burada konusunda...
Susurasa da öyle ya.
Evet, yani doğru. Haksız gitti. Evet.
Konusunda burada biraz şeyi kaydırmazlar umarım ama. Şey yani biraz daha aksiyon kısmında. Yani işte en son diyalogunda mesela şey diyor. Beni yaratanlar beni yönetemezler falan diyor. İşte hani geçmişinden hikayeden yola çıkıp da intikam almak isteyen bir kızmış Arap gibi çok fazla.
Saklanır mı sence bu?
Düşünen bir şey. Bilmem. Yani yasaklarlarsa yasaklasınlar.
Sony Horizon Zero Dawn'ın seri olma potansiyeli varmış. Var mı böyle bir potansiyel?
Bence yok ya.
Bence de yok yani. Nasıl seri yapacaklar ki? Konuyu bitirmeyecekler mi?
Tamamen satışlara bağlı aslında. Oyunu iyi satarsa devamını getireceklerdir muhtemelen. Ama bence sonu Order 1886 gibi olacak. Yani çıkacak, sonra bir daha unutulacak,
çok
kalacak.
Çok konuşulan olmayacak.
Çünkü Horizon'ı oynadım. Oynama fırsatı da bulmuştum zaten. Yani biraz böyle ya Far Cry'ın biraz değişik robotlu versiyonu gibi. Yani çok fazla kendini kısa süre içerisinde sıkacakmış gibi duruyor. Bazı büyük avantajları var. İşte diyalog seçenekleri falan var içerisinde. Mass Effect'teki gibi. O güzel ama etki etmiyor hiçbir şeye.
Abi Türkçe olmaması çok büyük tepki çekmiş durumda. Bunu bir şekilde Türkçe yapıp bence gönülleri almaları lazım ya. Ben hala bunun üstüne basıyorum. Ve eğer olur da bir yetkiliyle görüşebilirsem gerçekten şu oyunlardaki Türkçe olayını direkt devlet erkanının çözmesini isteyeceğim. Çünkü aynen, bizde bazı konular var abi. Özel sektör el atmıyor ya. Ne yazık ki.
Mutlaka yasal şart getirmek
bence lazım. Bence yasal şart getirsin. Hepsi Türkçe olsun. Bak yeniden söylemek lazım burada.
Bizde oyunu çok fazla ön planda tutmuyorlar. Yani hatta
ben
hiç önemsemiyorlar.
Ben anlamıyorum. Şimdi Türkçe dili
çok da en değerli şirket değil oluyor. Oyun firması. Bizde çok fazla abi, şey olmuyor.
Yani en kötü bir altyazı ya. Yani
hani... Evet ya, biz altyazı istiyoruz evet, zaten. Yani yemişim hani... diyaloğunu koyma yani. Ne
diyalog olacak? Zaten bana çok kötü yapıyorlar. Tamam, seslendirmesini.
Allah'a bak, son dönemde kötü diyaloglu olan Türkçe oyun yok.
Bir de hadi konusunda... oyunda PC'de oynarken sıkıntı yaşamıyorsun. Yani resmi firma da olmasa bile bir başkası altyazı yapıp sonuçta PC olduğu için dosyaları modlayarak
3 yıl sonra oynayabiliyorsun. Evet, Türkçe haklısın Gökhan.
Tamam. Hayır canım, o kadar geç oynayabiliyor.
3 yıl sonra oynuyoruz.
1 yıl da geç, 1 yıl sonra da ulaşabiliyorsun. Evet, yani oyun, her oyun her şey zaman anında oynayamayabilirsin. Evet. Ama en azından ulaşıyorsun. Konsolda öyle bir şey yok yani.
Ne yazık zaman ki. Altyazı olmuyor. Xbox'ta var gerçi. Çip takınca mı olur? Adamlar öyle bir kırdılar ki onu, Türkçe oyun oynuyorlardı ya Xbox'ta bir ara. Neyse arkadaşlar, evet yine bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ikisi bir bu bölümüyle hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın. Üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.